Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Kasım Perşembe. Yıl 2021, ay 11, gün 322, Kasım 11.
1443 Hicri, Rebiülahir 13, 1437 Rumi, Kasım 5.
Fırtına.
Günün sözü. İnsanların çoğu kendileri değil başkalarıdır. Düşünceleri başkalarının düşünceleridir. Yaşamları başkalarını taklittir. Ve tutkuları ise başkalarından alıntıdır. Oscar Wilde.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Pete Seeger'ın meşhur şarkısıyla yaptık. My Rainbow Race, benim gökkuşağı ırkım diye başlayan ve bütün ırkları, cinsleri, ayrımlara hiçbir göz ayrıma göz atmadan dünyayı korumaya yönelik yani bir şarkı bence. Durumun ne kadar vahim olduğunu her gün biraz daha açıkça ortaya koyan günlerde iklim yıkımının daha doğrusu bu şarkıyı zaman zaman çalmaktayız. Şimdi özellikle de Kanada'nın batısında muazzam bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Bu şarkının ilginç bir hikayesi de şeyde vardı. Bir Andras Breivik adlı faşist katilin 1979'da 77 kişiyi öldürdüğü ve 242 kişiyi yaraladığı, soğukkanlıkla katlettiği ve paramparça ettiği insanları şeyin yıl dönümünde onun anmasında özellikle de gençlerin, sosyal demokrat gençlerin kampını basarak faşist Anders Breivik orada Norveç'in ünlü şarkıcılarından biri bu şarkıyı koro olarak söylemişti. Anders gibilere karşı koruyacağız hayatımızı diye.
Yani orada 1979 dediniz.
Öyle değil mi? Ha, 79 değil tabii. Tarihin ne zamandı? 2012. 2000,
evet.
2012'deydi değil mi?
Tabii.
Evet. 1979 kendisinin doğum günü. Evet, yanlış söyledim tamamen. Evet ve okyanuslar bir şeyimizi yalayan, sularımızı yalayan bir okyanus, masmavi bir gökyüzü, başka ne isteriz ki dünyadan diye çok basit ama vurucu sözleri olan bir şarkıyla başladık. Şimdi tarihte bugüne bir bakalım.
1913 yılında bugün Belkıs Şevket Hanım tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın olmuş. Tek motorlu üstü açık tayyareye binmiş. Belkıs Hanım İstanbul üzerinde uçarken aşağı attığı kartlarda Osmanlı Müdafaa-i Hukuku Nisvan Derneği üyelerine selam yolluyormuş.
Evet, bu arada bir ufacık düzeltme daha yapmama izin verirse 2012 değil 2011'de cereyan etmişti Anders Breivik'in katliamı. Evet, 1952'de de bugün antifaşist, sürrealist şair Paul Eluard'ın öldüğü gün. Eluard gerçek adıyla Eugène Grandel. 1924'te Paris'te André Breton'la birlikte Sürrealizm manifestosunu yayınlamıştı. 1927'de Éluard, Louis Aragon, André Breton, Benjamin Perret ve Pierre Unique'le birlikte Fransız Komünist Partisi'ne katılıyor. Ancak 1933'te partiden atılıyor. Alman ordusunun Paris'e girmesinden sonra yer altına geçiyor ve rezistans direniş örgütünde de mücadeleye devam ediyor. 1942'de bir kez daha Fransız Komünist Partisi'ne katılıyor ve içinde ünlü Özgürlük şiirinde yer aldığı Poezi Everite, Şiir ve Gerçeklik adlı derlemeyi de gizlice yayınlıyor. Daha işgal altında Vichy Fransa'sından bahsediyoruz. Kendisi Paul Éluard 10 yıl sonra da kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor.
Bu Özgürlük Şiiri'nin kopyaları Fransa üzerinde müttefik uçakları tarafından atılmış bu arada savaş döneminde.
Evet, ondan da epey şarkı bestelendiğinde biliyoruz. Ey özgürlük başta olmak üzere.
Evet, Zülfü
Zülfü Livaneli'nin, evet.
1965 yılında bugün ise seksizm yani cinsiyetçilik terimi muhtemelen ilk kez Pauline M. Leith tarafından Franklin ve Marshall Koleji'nde bir öğrenci fakülte forumunda ortaya atılmış. Spesifik olarak cinsiyetçilik kelimesi Leith'in kadınlar ve lisans başlıklı forum katkısında geçiyormuş. Leith cinsiyetçiliği ırkçılıkla karşılaştırarak
Ve 1967'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından Vietnam'da istihdam edilen Koreli işçiler yemeklerinden duydukları, tayından duydukları memnuniyetsizliği göstermek için ayaklanıyorlar. İşçiler masaları deviriyor, Amerikalılara saldırıyor ve bir Amerikalı proje yöneticisini de yemekleri yemeye zorluyor. Amerikalı bir çalışan 3 Koreli'yi vuruyor. Askeri polis bölgeyi basıyor. Ancak Koreli işçiler buldozerler ve kamyonlarla direnişe geçtiler. Bunlarla römorklara ve binalara vurdular ve tekneleri kaçırdılar. Büyük bir isyan yani tarihte pek geçmiyor ama grev ve ayaklanmalar ancak 4 gün sonra bastırılabilecekti. 1960'ların sonları 68 gençliği diye bahsedilen ve bütün dünyada hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de şekilde görüldüğü gibi Kore'de dahil olmak üzere Fransa'da da Paris Mai denen 68 hareketine, isyanına yol açacak çok geniş bir dalga Vietnam Savaşı'na karşı çıkışla başlamıştı. Günümüzde de tekrar sık sık hatırlanıyor. Çeşitli olaylar o günleri hatırlatıyor diyelim.
68 dönemine dair daha önceki tarihte bugünlerde siyah askerlerin de beyazlara karşı kim zaman yemek meselesinden kim zaman başka nedenlerden ayaklandığına şahit olmuştuk.
Evet yani bayağı şey bir dönem. Çok 60'lar gençliğinin çok kuvvetli bir barış ve özgürlük eşitlik hareketinin hala izleri bugün de devam eden bir yenilgiye uğramış olsa bile Fransa'da böyle bir durumu var. Evet şimdi şeylere bakalım haberle günün haberlerine bakalım. Bayağı şeyle dün ilk haberini vermiştik. Bir son dakika haberi olarak Açık Yeşil'de başlamış ve sonradan da devamını getirmeye çalışmıştık haberlerin. Dağlar yani bütün dağlar yıkılmış aslında Pasifik kuzeybatısında Kanada'nın British Columbia eyaletinde. Yani başbakan olağanüstü hal ilan etmiş. Ve bir kişinin öldüğü haberi veriliyordu ama ölü sayısının artabileceği konusunda da uyarılarda bulunmuş. Bayağı Kanada'nın en büyük limanı. Bayağı ciddi şekilde Kanada'nın ve dünyanın diğer kısımlarından kopmuş vaziyette.
Tabii on binlerce elektrik kesintisi yaşanıyormuş zaten şu anda. Bir ölü şu ana kadar var ama daha fazla olmasından endişe ediliyor. Büyük bir rüzgar, çok kuvvetli bir rüzgar, aşırı yağmur deniyor. Sel felaketine tabii sebep olmuş. Günlerdir yağıyormuş ama. Ve işte sular altında kalan otoyollar, köprüler vesaire, inanılmaz fotoğraflar ve videolar var tabii.
Evet, yani hakikaten Kanada'nın da tarihinde gördüğü en feci durumlardan bir tanesi. Bütün bunların geleceği bilim insanları tarafından belirtiliyordu. Ama bilim insanlarının bir kısmı bile şaşırmış durumdalar. Yani mesela ineğini çekmeye çalışan yani ineklerini kurtarmaya çalışan suların içinde insan görüntüleri filan var. Ve daha henüz zarar ziyanın hesaplanmasına bile geçilememiş durumda. Yani 3 yıl önce zaten bir uyarı ağı kurulmuştu ama British Columbia denilen eyalet hiçbir zaman yani Temmuz'da bile o korkunç ısı kubbesi diye adlandırılan ve bilim insanlarını bile şaşırtan sıcak dalgasında bile ciddi bir uyarı vermediği 600'den fazla ya yaklaşık diyelim 600 kişinin öldüğü bir durum yaşanmıştı. Ve hatta Kamu Güvenliği Bakanı da sadece bir araçtır bakmayın demiş. Yani öyle sihirli bir formülü yok bunun işte demiş. Fakat şimdiye kadar asla görülmemiş ve kıyamet günlerini hatırlatan bir Nuh tufanı gibi bir şeyin içindeyiz demiş. Ve nasıl düzeltileceğini ileride konuşuruz demiş. Yakında değerlendireceğiz demiş.
Yazın British Columbia'dan, yani bu Kanada'nın doğu eyaleti, çok da büyük bir eyalet, bol bol haber vermiştik. Çünkü önce çok büyük orman yangınları vurmuştu. Tarihin en büyük orman yangınları. Daha sonra ise bir anda denizlerin aşırı ısınması sebebiyle kabuklu canlılar ve çeşitli deniz canlıları pişerek ölmüştü. Bir milyardan fazla canlı deniyordu. Sahillere vurmuştu bu şekilde ölen. Bu da tarihinde ilk kez yaşanıyordu böyle bir katliam. Hemen ardından da sel felaketi gelmiş ki birkaç defa daha Akdeniz'de, İtalya'da yanlış hatırlamıyorsam yine orman yangınlarının ardından aşırı yağmurlar geldiğinde özellikle yangınlardan sonraki yerlerde böyle bir sel felaketi yaşanıyor galiba. Daha önce de benzer olaylar olmuştu dünyanın farklı yerlerinde.
Evet, bir şehir neredeyse yanarak haritadan silinmişti mesela bir küçük kasaba Litton kasabası. Şimdi de baya bütün karayolları, köprüler ortadan kaldırılmış, kalkmış durumda. Hakikaten inanılmaz görüntüler ve bir dağ yamacı çökmüş olduğu gibi fotoğrafı ve videosu var. Vancouver limanı da en büyük limanı işte Kanada'nın. O da bayağı çok büyük zarar gördüğünü yani daha doğrusu bütün dünyadan da kopmak zorunda kaldığını söylemiş. Zaten internet de herhalde bir kısmında çalışmıyor. Yani felaket bir durum var. Fotoğraflar ve görüntüler inanılır gibi değil zaten. Ama hepsinin bilim insanlarının uyarıları karşısında şaşırtıcı olmadığını bunun rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Yıkım devam edecek gibi görünüyor. Zaten bu konuda belki de daha sonra biraz şeyden de bahsetme fırsatı buluruz. COP26'nın genel değerlendirmesinde hiçbir tedbir alındığına dair, acil durum olduğuna dair bir şey yok. Yani Glasgow'daki büyük yenilginin, çuvallamanın diyelim, birçok yerli aktivist tarafından ve hatta bilim insanları tarafından da bir ölüm fermanı, idam fermanı gibi yorumladıklarını da bilelim. Ünlü iklim bilimci Peter Kalmus da Los Angeles Times'a verdiği bir opinion sayfalarına, fikir sayfalarına yazdığı bir yazıda Glasgow'daki yıkıntının yani yenilginin bundan sonra neler yapılacağına bize bir ışık tutması gerekiyor. Bir tek şeyi net olarak açıkladı ki diyor, bu gösterdi ki bu durum insan toplumu, insanlık işler böyle gelmiş, böyle gider modunda. Yani hiçbir fosil yakıtları anlamlı bir şekilde kısmak üzere bir adım atamıyor bütün toplantılara rağmen. Yani COP26'daki yapılan ılımlı vaatler, getirilen ılımlı vaatler belki birkaç 10 yıl önce, 15-20 yıl önce anlamlı olabilirdi, belki kabul edilebilirdi. Ama şimdi değil artık diyor kesinlikle. Ve bir aslında faz geçişi diye bilimsel anlamda, fizik bilimlerinde, iklim bilimlerinde, kimyada filan faz geçişi diye adlandırılan bir durum. Phase transition dedikleri, o şimdi mesela bilmem doymuş hale gelen sıvının kristalize olması, kristalleşmesi üzerine bir faz geçişi deniyor buna. Toplumlarda da aynı şeyin söz konusu olabileceğini ve doymuş sıvı nasıl kristalize olursa onun toplumda da öyle bir dönüşüm gerektiğini, hatta devrimci bir dönüşüm gerektiğini söylüyor. Peter Kalmus oldukça önemli bir iklim bilimcisi ve aynı zamanda Being the Change, Live Well and Spark a Climate Revolution diye de bir kitabı var. Yani değişimin kendisi ol, iyi yaşa, buen vivir kavramını alıyor Latinlerin, yerlilerin. Ve bir iklim devrimi kıvılcımını atalım diyor. Kitabının başlığı da böyle. Yani eğer COP26'nın başarısızlığı bir başarısızlık olarak kabul edilmezse ondan ders çıkarmanın imkanı yok diyor, diye bitiriyor yazısını Peter Kalmus. Yani dünyadaki ülkelerin, küresel liderlerin Glasgow'da yaptığını kabul edilebilir olmak, bunu yaptıkları şeyleri, açıkladıkları hedefleri vesaireleri kabul edilebilir bulmak ve bunu bir çeşit başarı gibi göstermek çok büyük, feci bir hata olur diyor. Onlara o zaman yeni bir ruhsat çıkartmış oluruz. Yani o liderlere devam etmeleri ve fosil yakıt endüstrisine de muhabbet tellallığı yapmaya devam etmeleri ve gelecek yıl bir kere daha gene yenilgiye uğramaya yol açar diyor. Bu da feci bir hata olur. Bu geç aşamasında artık işin diye bitiyor yazısı Peter Kalmus'un. Toplumsal dönüşümler acil durum moduna haline geçmesi gerekiyor ve bu olana kadar da çok daha ağır sonuçlarını da görmeye devam edeceğiz diye yazmıştı. Yazdıktan hemen sonra işte bu görüntüler karşımızda. Dünyanın en medeni, gelişmiş, zengin ülkelerinden biri sayılan Kanada'da olup bitenlere bakarsanız inekler sokakta gezdiriliyor. Küçük çocuklarını motor otoyolda bir deniz motoruna bindirip kaçıranlar, kaçırmaya çalışanlar ve bütün bağlantıların kesik olduğu, dağların, yamaçların olduğu gibi indiği köprülerin iki gölü, iki tarafını birbirinden tamamen ayıranları birleştirdiği, tek gölü de ikiye böldüğü filan gibi aklın, hayalin alamayacağı durumlarla karşılaşıyor. İşte bunu da Peter Kalmus'un bahsettiği şey de bu.
Son
Sonuçta
yıllarda artık sistem eleştirisini sol ya da sosyalist partilerden çok bilim insanlarından görüyoruz
evet,
zaten.
çok ilginç bir
Çok
şey.
çok net bir şekilde bu sızdırılan, yakında herhalde Ocak ayında çıkacak olan IPCC'nin ikinci raporunun da bu Extinction Rebellion'ın scientists, yani bilim insanları kolu açıklamışlardı. Orada da kapitalist büyüme ekonomisiyle küresel ısınmanın ve ekoloji felaketinin durdurulamayacağı yazılıyordu. Bu tabii nasıl geçecek raporda törpülenerek tabii süreçlerden geçiyor. Bilmiyoruz şu anda. Ama bütün bu aralar bilim insanları sistem değişikliği lazım, devrim lazım demeye başladılar.
Evet, yani Peter Kalmus şeyi söylüyor açıkça. Öncelikle Bu iklimin çözülmesinin, bu yıkıma gidişin büyük hızı. İşte senin de sözünü ettiğin IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin hala fizikman, politik olarak olmasa bile fizik olarak 1,5 derecelik sıcaklık yükselmesinin altında tutmayı imkan veriyoruz, ama bunun hızı çok ürkütücü diyor. Hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve ikinci bir şeyde de baktığımız zaman NASA'nın, dünyanın en büyük işte meteorolojik olaylarını, uzay çalışmalarını yapan kuruluşlardan biri, belki de birincisi, NASA insanlığın atmosfere yılda 1.000 tonun üzerinde karbondioksit ve diğer sera gazları attığını ve onun orada biriktirdiğini söylüyor. Yani bir hesap yaparsak yılda 40 milyar ton eder bu. IPCC hesaplarına göre insanlığın da elinde kalan bütçe, karbon bütçesi deniyor ona, Greta Thunberg'in de sık sık söylediği gibi 200 milyar tonluk ilave karbon bütçesi var. Bu ne için hesaplanıyor? 1,5 derecenin altında kalmayı sağlamak için %66, yani 1/3'lük bir şans bırakıyor bize. Ama bugünkü insan emisyonları, insanlığın bugünkü emisyonları önümüzde 5 yıl kaldığını gösteriyor. Yani muhtemelen eşiğin aşılıp ondan sonra bu işin kilitlendiğini gösterecek. Sadece 5 yıl kilitlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla hız çok çok önem taşıyor. Yani gelecek yılda konuşmaya devam ederiz, ondan sonra da şöyle yaparız demenin bu hız karşısında hiçbir anlamı olmadığını söylüyor fizikalımız. İkinci olarak değişimin şiddeti, gücü. Bu da çok, yani mesela genel olarak insanlar medyanın da etkisiyle 1,5 derecelik bir Celsius küresel ısıtmada güvenli bir seviye sanılıyor, ama öyle değil diyor kesinlikle. Özellikle yoksul ülkelerinde, küresel güneyde bayağı ciddi bir şekilde şahmerdanla vurulur gibi iklim ve ekolojik yıkımına uğruyorlar. Ve iklim bilimciler bile şaşırdılar bunun şiddeti karşısında diyor. Yani daha 1,2 dereceye yaklaşırken beklenenin çok ötesinde bir hızla, işte Kanada'daki gösterilen videolar da bunu gösteriyor zaten. Bunu da ben ekledim. Üçüncüsü olarak da, üçüncü önemli noktada Kanunsa göre geri dönülmezlik noktası. Yani maalesef iklim söz konusu olduğu zaman değiştirmek imkanı yoktur. Yani küresel ısıtma insan ölçeğiyle yapıldığında geri döndürülemez. Yani atmosferdeki biriken karbon ne kadar kalır? 3000 yılına kadar büyük bölümü kalacaktır diyor. Yani 1000 yıl kalacak böyle yapılmış olan, yani artık tamir edilebilir, geriye döndürülür gibi değil diyor bilimsel olarak. Bu da bana Macbeth'i hatırlatıyor. William Shakespeare'in 5. perde 1. sahnede Lady Macbeth'te böyle konuşuyor. Yapılan yapılmamış olamaz dediği gibi bir durumdan bahsediyor. Yani Amazon yağmur ormanlarının mesela devrilme noktası olması ve karbon yutarken insanın da yararına, dünyanın canlıların yararına birdenbire karbon saçan bir şey haline dönüşebilir işte. Bu da çok ciddi bir sorun. Yani tek iyi sonucu COP26'nın her yıl, yani Paris Anlaşması'ndaki gibi 5 yılda bir değil, her yıl bakmamız gerektiği emisyonların şeyini, yani bu geçişi de şarttır diyor işte nihai olarak. Yani bilimdeki metaforu kullanıyor, bilimsel geçişi metafor olarak kullanıyor. Kitlelerin ayaklanması gerekir diyor. İlginç bir durum. Peki ondan sonra da Türkiye'deki durumlara da bakalım. Yeni doların durumu, yani sık sık konuştuğumuz bir şey değil ama bayağı ciddi bir halde değil mi? Nedir durum?
Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve bir kez daha kendi teorisini, ekonomi teorisini kendi ekonomi teorisinin arkasında olduğunu söyledi. Faiz nedendir? Enflasyon sonuçtur dedi ve faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve hatta faizi savunanlarla yol yürüyemem dedi. Neredeyse kendi ekonomi bakanlarını kastetmiş oldu. Bunun
Faizi
ardından
savunanla beraber olmam olamam demiş. Ah, ve herkes alkışlarken konuşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Elvan alkışlamamış. Çok
evet,
ilginç bir
hemen fotoğraflara yansıdı zaten o gerilimde. Ve tabii bunun ardından herhalde 24 saat içerisinde 1 TL kadar arttı dolar. Şu anda 10,88'e fırlamış durumda. Daha 2 gün önceydi sanırım 10 bandını aşmıştı. Şimdi 10,89, hatta şu anda bakıyorum 89'a çıkmış.
evet,
Yani biz yayının başında biraz dalga geçiyorduk kendi aramızda. Herhalde yayından çıktığımızda 11'i göreceğiz diye.
yani Seyfettin Gürsel'le de tabii bunu da soracağız ve konuşacağız. Konuşma fırsatımız olacaktır. Ama yani Özdeş'in yayından önce söylediğine göre Seyfettin Gürsel'le konuşana kadar 11 olabilir diye de aslında çok hiç gülünecek bir durum yok ama bayağı önemli. Yani ekonomistler de Türk lirasının değer kaybını ciddi şekilde yorumluyorlar. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak.
Tabii
Yerli ve
dün
yabancı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra biraz zor faiz artırma kararı alması.
Evet,
Yol
yani
yürümem dedi çünkü. Daha önce defalarca değiştirilmişti Merkez Bankası başkanları da.
evet, yani bu konuda nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor demiş. Mesela ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Ama enflasyonda da çok hızlı bir artış var ve bütün yorumlar Reuters'a yansıyan yorumlar da çok bu işin yeni bir dalganın da geleceğini de söylüyorlar enflasyon yükselmesinin. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne demek nas? Nas
Hiçbir
ortada,
fikrim yok.
nas ortada. Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresi.
Ha öyle mi?
Evet,
Faiz karşıtı mı?
6 ayet var. Hepsinin sonu da insan, halk, yani nas diye bitiyor. Halklar, insanlar, bilimler, her şey buna bağlı. Ama bütün milletvekilleri bunu alkışlarken işte dediğimiz gibi Lütfi Elvan alkışlamamış. Dolarda kaç dedin? 10,89'muş.
9. Evet.
Evet, bakacağız buna. Ama durum ilginç yani. Öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener erken seçim çağrısı yapmışlar. Yolun sonu görünmüştür. Bir an önce seçime gidin, yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin diyorlar. Ondan da bahsedeceğiz. Bir de dün verdiğimiz bir haberin devamını da soralım. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç sormuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Narkotik büro yani 10 Ekim'de Kolombiya'da yakalanan 4,9 yani 5 tona yakın kokainle ilgili Kolombiya'dan adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya 22 Eylül'de Türkiye'den adli yardımlaşma talep ettik diyor. Ha, bunlardan hangisi doğru sorusunu yönetiyor. Dün de Sedat Peker de mafya liderlerinden Sedat Peker de bir yazıda bu şeylerin, konteynerların konşimento numarasını yani tekne numaralarını vermişti. O konuda bir cevap geldi mi? Gelmemiş herhalde. Kolombiya'nın Buenaventura limanında Türkiye'ye yola çıkmadan önce ele geçirilen böyle bir durum.
Sedat Peker'in açıklamaları konusunda hiçbir zaman ne bir açıklama ne de soruşturma yapılıyor bu arada. O
Evet.
yüzden konteyner numaraları konusunda da bir açıklama
Çok
geleceğini pek zannetmiyorum.
evet, durumlar böyle. Dünyada da COVID gündemi de hızla yükseliş kaydediyor birçok yerde. Şimdi de ona göz atalım. Pandemide sağlık durumuna geçelim şimdi de ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Assassin grubundan katiller diye kendilerine ad veren bir gruptan L'Ecologie diye gezegeni kurtaralım. Sauvons les planètes, La Planète adında bir şarkının bir kısmını dinleyebildik. Şimdi Osman Elbek ve Kayahan Pala'ya bağlanıyoruz.
Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
Günaydınlar, merhabalar. Osman Bey, Kayan Bey.
Günaydınlar Ömer Bey. Günaydınlar Özdeş Bey.
Günaydın.
Günaydın herkese.
Nasıl vaziyetler?
Biz bu hafta Kayan'la birlikte Türkiye'deki göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan Türk Toraks Derneği'nin kongresinden sesleniyoruz size. Maskenin, fiziki mesafenin uygulandığı ve çok uzun zamandır talep etmemize rağmen kamusal otoritenin hayata geçirmediği hızlı testlerin anında yapıldığı bir kongreden, yani aslında mümkün olan uygulamaların olduğu bir yerden ses veriyoruz. Siz iklimle girdiniz haklı olarak. Sakın umutsuzluğa kapılmayalım. Biz tıp doktorları, örneğin dün akşam açılışta bu ülkede valide bağı savunanlara, bu ülkede Akbelen Ormanı'nı savunan ikiz köylülere onur ödülleri verdik. Savunuculuk ödülleri verdik. Ve hep birlikte salondan, Ömer Bey de bize anlar hatırlar, sloganlar eşliğinde akciğerlerini, ormanlarını bu ülkenin koruyacağımızı söyledik. Bir güzel haber de sevgili program eş götürdüğümüz Kayan ve Nilüfer Akaç bir bilim ödülü aldılar iklim ve çevre konusunda.
Tebrik ederiz.
Evet, sorunlarımız fazla ama tıp doktorları kongrelerinde savunuculara selam vererek başlıyorlarsa bu ülkede umutsuz olmak için hiçbir neden yok diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Tebrik ederiz.
Biz de bugün haberlere başlarken bahsediyorduk. Bilim insanları en önde politikleşerek açıklamalar, en büyük sistem eleştirileri onlardan geliyor ve aktivizme kayıyorlar diye. Bir örneği de sanırım bu konferans olmuş.
Evet, başka bir yolu yok çünkü kongreyi böyle açtık gerçekten. Covid konusunda ise 15'inde Selim Badur'la başlayan olumsuz haberlerin giderek arttığı bir veriyle başlamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 haftalık durum raporlarında genel bir artış var tüm dünyada. Bu hafta itibariyle 3 milyonu aşan yeni vaka eklendi, 50 bini aşan ölüm eklendi. Avrupa merkez üssü gibi oldu. Son 2 haftada vakalarda %7 ve %8'ler artış oldu. Ne yazık ki ölümlere de yansıdı bu. Son 2 haftada ölümler Avrupa'da %10 ve %5 gibi arttı. Ülke sıralamasına baktığımız zaman hızlı bir değişim dinamiği var. 2 haftalık süreçte öncelikle Almanya ilk 5'e girdi. Biz 4. sıradaydık. Sonra Almanya'nın durdurulamayan bir vaka artışı var. Önce 3'e. Son 24 saati dikkat edersek son 7 günde de Almanya dünya ikinciliğine oturdu. Şu an Amerika Birleşik Devletleri yeni vakada birinci, arkasına Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Türkiye ortalama 24 bin küsur vaka ile geçiyor. Ama Almanya'dan ve Birleşik Krallık'tan farklı olarak ölüm oranları daha yüksek. Burada birazcık geriye bakıp şunları söylemem gerekiyor. Son 14 haftadır Türkiye günlük 20 bin vakanın üstünde yeni vaka saptıyor. Yani kronik olarak yüksek bir yere takıldı. Avrupa'nın diğer ülkelerinden temel farkı bu. Onlar bir miktar başarıya ulaşabilmişlerdi vaka sayılarında. Biz son 14 haftadır 20 binin altında hiç göremedik. Bu şu açıdan önemli. Avrupa'da artan pik Türkiye'de yaklaşık 2-3 hafta sonra yeni bir pike neden oluyor. Bugüne kadar COVID-19 salgında hep böyle seyretti. Biz zaten 20 binlerin üstünde vakayla giderken bir Avrupa'dan 2-3 hafta sonra gelebilecek yeni bir artışı hakikaten tolere edebilecek noktada değiliz. Vefatlar konusunda da öyle. Son 12 haftadır günlük 200'ün üstünde vefat açıklıyoruz. Bu demektir ki son 12 hafta 19 bin küsür vakaya ulaştık, vefatlara ulaştık, özür dilerim. Bu kabul edilemez düzeyde bir yüksekliğe işaret ediyor. Bizim açımızdan bir Avrupa'dan takip edecek, piki kaldırabilecek noktada değiliz. Aşı konusunda ise çok olumsuz bir yerdeydik. Giderek bu olumsuzluğumuz devam ediyor, istikrar kazanıyor. Toplam doz aşısında günlük 200 binin altına düştük ki Temmuz'da biz 700 binlerin üstündeydik günlük aşılama oranında. İlk doz, hani ilk kez aşılanan insan sayısı 50 binin altına düştü. İki dozu eğer tam aşılı kabul edersek 50 milyon civarında insana iki doz aşı yapabilmiş durumdayız ki düzensiz göçmenleri dahil edersek bu aşı oranımızın %53 olduğuna işaret ediyor ki Avrupa ile kıyasladığımızda Slovenya, Letonya ile aynı noktadayız. Kayhan, sen nasıl bakıyorsun bu duruma?
Osman, söylediğin çerçeve çok önemli. Ancak bir durumu anımsatalım. Olgu sayıları ve ölüm sayıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayılardan söz ediyorum. Tartışma halen sürüyor. Örneğin olgu sayıları ile ilgili İzmir Tabip Odası'nın kendilerine ulaşan verilerden yola çıkarak yaptığı açıklamaya bakacak olursak, bakanlığın söylediğinden daha fazla olgunun Türkiye'de yaşanıyor olması mümkün gibi görünüyor. Tabii verilerde şeffaflık olmadığı için bugün halen ne durumda olduğumuzu çok net bilemiyoruz. Ancak bakanlığın açıkladığı kadarıyla bile bakacak olursak Türkiye'de salgın hiç kontrol altına alınamadı ve kontrol altına alınma ölçütleri üzerinden üst sınırı, eğer haftalık olgu sayısı açısından, yeni olgu görülme sıklığından söz ediyorum, 100 binde 100 olarak görecek olursak hep bunun iki katının daha üstünde gidiyoruz. Bu koşullarda senin söylediğin hem kışın gelmesi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirme zorunluluğu, hem de Avrupa dalgasının daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Türkiye'ye birkaç hafta sonra yansıması olasılığı önümüzdeki ay ve ayları Türkiye açısından tekrar sıkıntılı hale getirebilir. Gerçekten de bu durumu bir kez daha söylemek zorundayız.
Evet, ben de müsaadenizle bir ufak iç haber eklemesi yapayım. Açık Radyo'nun geçen yıl Prince Claus ödülünü kazanmıştı. Prestijli bir ödül. Onun ödül töreni de ertelenmişti pandemiden dolayı. Bu sene 5 Aralık'ta yapılacak bir büyük törenle yapılacaktı. Biz de katılacaktık. Fakat maalesef Hollanda'daki büyük yükselmeden görülmesinden sonra, kapanmaların tekrar yürürlüğe girmesinden sonra biz de gitmekten vazgeçtik. Onlar da iptal etmek zorunda kaldılar zaten. Yani katılamıyoruz. Şey de yapılmıyor törende zaten yani.
Gerçekten öyle Ömer Bey. Hollanda, Avusturya, Almanya, Danimarka, hani biraz Portekiz'i dışarı bırakırsak Avrupa'da çok yükselen bir yeni vaka süreci var. Onlar şu aşamada hani 2G, 3G gibi tarif ettikleri bir önlem paketini düşünüyorlar. 2G'den kastedilen, örneğin Avusturya'nın hayata geçirdiği, eğer hastalığı geçirmişseniz veya aşılıysanız, acil haller dışında tabii, sokağa çıkabilirsiniz. Aşısız olanlara 2G önlem paketinde mecburi evde tutuyor. 3G daha çok Almanya, Hollanda uygulamayı planlıyor, hayata geçiriyor. Aşılıysanız, hastalık geçirmişseniz veya aşılanmamışsanız, negatif bir PCR'ınız var ise, bunu beyan etmişseniz sokağa çıkabiliyorsunuz gibi bir önlem paketini hayata geçiriyorlar. Ülkeler hızla, özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere, zorunlu aşıyı tariflemeye başlıyor. Tabii Türkiye dediğim gibi 14 haftadır 20 binin üstünde vaka olmasına rağmen bu 2G, 3G yaklaşımıyla ilgili hiçbir açılım veya hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de bu konuda görebildiğim açılımların, atılan adımların tek bir tanesi var. 5G. Biliyorsunuz 5G ile bu virüsün yayıldığına dair Türkiye'de bir tevatür vardı. Türkiye önlem paketleri yerine tamamen salgını kendi seyrine bırakmış gibi duruyor. Kayan, halk sağlığı uzmanı olarak şu dönemde Türkiye'ye önerebileceğim fiziki hareket kısıtlamaları halk sağlığı politikasında ne olabilir? Almanya'yla da Avusturya'yla da kıyasladığımız zaman. Çünkü biliyoruz ki özellikle ölümler konusunda farklı veri kaynakları da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen haftaki açıklaması gibi.
İstersen önce açıklamaya değinelim, sonra soruna yanıt vermeye çalışayım. Cumhuriyet Halk Partisi bu salgının birinci yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan 21 ildeki bulaşıcı hastalık ölümlerini açıklıyor. En son açıklanan Ekim ayının sonu itibariyle rakamlara baktığımızda bu 21 ilde, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık %49'u bu 21 ilde yaşıyor, toplam bulaşıcı hastalık sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen sayıdan 2000 kişi daha fazla. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bildirimlerinde ciddi bir problem olduğuna ilişkin yeni bir kanıt ortaya çıkıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan bu raporda eğer Türkiye'nin tümü bu 21 ildeki örüntüyü benzer bir şekilde gösteriyorsa, o zaman Türkiye'deki bulaşıcı hastalık ölüm sayısının pandeminin başından bu yana 149 bini geçmiş olma ihtimalinden söz ediliyor. Bu da şu demek Osman, ölümlerde 1 milyon kişi başına ölümlerde Türkiye 19. sırada. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünü ettiği gibi ölümler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının iki katından daha fazlaysa, 149 bin civarındaysa, o zaman Türkiye dünya yedinciliğine yükseliyor. Ki bunlar standartize edilmemiş hızlar. Bunun da şöyle bir önemi var. Türkiye demografik olarak görece Batı ülkelerine göre daha genç bir nüfusa sahip. Bu da bu pandemi sırasındaki riski azaltıyor. Çünkü pandemide ölümler ağırlıklı olarak 65 yaşın hatta 70 yaşın üstündeki kişilerde görülüyor. Standartize ölüm hızları da bir süre sonra hesaplandığında, muhtemelen önümüzdeki yılda bunları hesaplamaya başlayacağız, o zaman Türkiye'nin çok daha vahim bir tabloyla karşılaşma olasılığı da var. Bu olasılıklar bize Türkiye'de salgının yönetimiyle ilgili sorunların en başından bu yana devam ettiğini gösteriyor. Peki bu koşullarda ne yapmak lazım? Öncelikle aşı. Aşı gerçekten çok büyük oranda koruyor. Bütün araştırmalara baktığımızda yeni endişe verici varyantların varlığında enfeksiyondan koruma oranı %65'lere kadar düşmüş olsa bile tam aşılı kişilerin bu hastalık sırasında hastaneye yatmaktan, yoğun bakıma yatmaktan ve ölümden %90'ın 95'in üstünde korunduğunu biliyoruz. Türkiye verileri maalesef yok. Halen Sağlık Bakanlığı aşı etkiliğini açıklamadı. Ama dünyadaki verilerden yola çıkarak çok rahatlıkla bunu söyleme olanağımız var. Bir de sen de biliyorsun, hem meslektaşlarımız arasındaki gözlemlerimiz hem kongrelerdeki konuşmalar bunu doğruluyor. O yüzden aşı çok önemli ve senin de söylediğin gibi bugün itibariyle tam aşılı nüfusumuzun oranı yalnızca %53. Bir diğer deyişle bu ülkede yaşayan insanların yarısını henüz koruma kalkanı altına alamamış durumdayız. Peki yine dünyanın diğer ülkelerinden elde ettiğimiz başka bir deneyim nedir? Aşı oranları %80 üstüne çıksa bile sorunu tamamıyla çözemiyoruz. O zaman hem bir yandan tam aşılı olmayı artıracak, sağlık iletişimi de başta olmak üzere çabalarımızı sürdürmeli, hem de aşıyla birlikte diğer halk sağlığı önlemlerini de almalıyız. Nedir bu halk sağlığı önlemleri diyecek olursak, burada Osman, il hatta ilçe bazında kapsamlı veriye ihtiyacımız var. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kadarıyla bu haftalık yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda, örneğin İstanbul'la, Bursa'yla, Ankara'yla, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır arasında farklılıklar var. O yüzden bütün Türkiye'yi kapsayacak önlemler yerine çok kapsamlı bir şekilde ayrıntılı lokal durumu inceleyerek bazı önlemler almak gerekebilir. Ben Türkiye'de artık bir kapanma çağrısı yapmanın doğru ve gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Bunun yerine az önce senin sözünü ettiğin başka ülkelerde de uygulanan bir takım önlemleri kamusal alan için düşünebiliriz. Burada merkezi otoritenin yapması gereken düzenlemeler var. Ama maalesef bunu Sağlık Bakanlığı ve merkezi otorite bir türlü hayata geçirmiyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi halen okulların açık kalmasını sağlamak için ele alınması gereken önlemler. Yani sanki hiç pandemi yokmuş gibi ders sürelerini değiştirmeyen, teneffüs sürelerini değiştirmeyen, oradaki sınıfların havalandırılması için ek bir önlem almayan bir yaklaşımı sürdürmek yerine bu pandeminin ne olduğunu, virüsün nasıl bulaştığını göz önüne alarak hem okullarda hem kamusal mekanlarda hem iş yerlerinde kapalı ortamlarda bulunma süresini sınırlayıp kapalı ortamları iyi havalandıran, fiziksel mesafenin önemini vurgulayan, özellikle kapalı ortamlarda ya da açık ortamlardayken fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda maske takmanın önemini vurgulayan bir anlayışı sürdürmemiz gerekir. Bu arada tabii halen Türkiye bir aktif sürveyans sistemini kurmuş durumda değil. Filyasyon ise kaynak arama yaklaşımından uzak, yalnızca evlere ilaç götürme biçiminde sürdürülüyor. Bunlar da filyasyon bu alanda başarılı olmasını engelliyor.
Filyasyon ne demekti? Bir kez daha hatırlatır mısınız lütfen?
Bizde filyasyon diye geçiyor ama genellikle dinleyicilerimizin kolay anlayabilmesi için bunu bir temaslı takibi ve kaynak bulunması diye yorumlayabiliriz. Evet. Bu şu demek Ömer Bey, yani bir kişinin PCR testi pozitif olduktan sonra o kişinin bunu nereden aldığını ve çevresindeki insanlara bu hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığını inceleme yaklaşımı. Evet. Burada hem kişinin sorgulanması hem de çevresindekilerin mutlaka test edilerek ne durumda olduklarının anlaşılması, kişinin mutlaka izolasyona alınması, kişinin bulaştırma ihtimali olan insanların ise karantinaya alınması yaklaşımlarının tamamını içeren bir yönetsel uygulama. Ama Türkiye'de bunun bu haliyle uygulanmadığına maalesef tanık oluyoruz.
Bu arada yeni bir problemimiz daha var burada. İşler birazcık daha karışıyor. Bugüne kadar hani CoronaVac, iki doz CoronaVac'ın arkasından üç geçmişti. Dördüncü doz tartışma hep bize geliyordu. Dördüncü doz yaptıralım mı, yaptırmayalım mı, hangisini yaptıralım diye. Şimdi yeni bir sorunumuz daha eklendi. Altıncı ayı tamamlamış, mRNA'dan iki doz yapılmış, altıncı ayı tamamlamış kişilere hatırlatma dozunun yapılması. Türkiye'nin yaklaşımı Almanya ile benzer oldu. 18 yaşın üstündeki herkese 6. ayı tamamladığı zaman 3. rapel doz tariflendi. Gerçekten bu böyle mi olmalı? Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşımı daha çok özellikle küresel sağlık aşı eşitsizliğinde immün süprese dediğimiz kanser tedavisi alan bağışıklık sisteminin baskılandığı veya 60-65 yaş üstünün olduğu veya sağlık çalışanı gibi riskli durumlarda aslında 3. dozu tarifliyor. Aşı eşitliliğini bir miktar sağlayabilmek açısından. Yine de bu booster dozlarında hangi aşının seçilmesi de çok kritik. Eğer booster mRNA, BioNTech, Pfizer firmasının ürettiği Comirnaty ile yapılırsa etkinliğin %94-95'lere kadar ulaştığını görüyoruz. Ama üçüncü hatırlatma dozunun CoronaVac'lı olduğu zaman ise birazcık daha düşük oranlarda %74-75'lere etkinliğin çıktığını görüyoruz. Kaya, ne dersin bu aşı politikasına? Altıncı ayını tamamlamış, iki doz mRNA olmuş hastalar veya insanlar için daha doğrusu hem de aşı verilerine ulaşamamış olduğumuz bir ortamda.
Osman, bence Türkiye'de aşı politikasının ilk gündeminin henüz hiçbir doz almamış 12 yaş üstündeki 14 milyon kişi olması gerekir. Çünkü biz bu 14 milyonu bir biçimde eğer aşılayamazsak, toplumun geri kalanının tamamını aşılasak bile toplumsal bağışıklık eşiği denilen kavrama ulaşmamız mümkün görünmüyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka ve mutlaka bu 14 milyon kişiye gerekirse birebir ulaşacak araçları gündeme getirip onları aşı olmaya ikna etmesi gerekiyor. Tabii hepsinin olması mümkün olmayabilir ama bu 14 milyona seyirci kalıp biz 3. doz, 4. doz, belki daha fazla dozları tartışmaya yoğunlaşacak olursak Türkiye aşı ile koruma yaklaşımının uzağına düşecek. Ben özellikle bunu birinci olarak anımsatmak isterim. İkinci olarak, şimdi Türkiye'de aşı etkinliği sonuçlarını bilmiyoruz. İki tane aşı uygulandı yoğun olarak. Bu aşı yapılanların yapılmayanlarla kıyaslandığında hastalığa yakalanmaktan, hastaneye yatmaktan, ölmekten ne kadar korunduğuna ilişkin Bakanlık maalesef hiçbir veri açıklamıyor. Bu yüzden de biz yurt dışındaki veriler ve tutumlardan yola çıkarak değerlendirme yapmak zorunda kalıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda dünyada kabul edilen yaklaşım, risk gruplarının bu hatırlatma dozları denilen dozlarla buluşturulması yaklaşımı. Yani iki doz BioNTech olmuş, üstünden 6 ay civarında bir zaman geçmiş birisini şu anda herhangi bir risk grubunda değilse aşılamayı ön plana çıkarmak pek benimsenen bir yaklaşım değil. Dünya Sağlık Örgütü de buna vurgu yapıyor. Ama iki doz BioNTech olmuş ama risk grubunda bulunan kişiler için. Kim bunlar? Ülkemizdeki kabul edilmiş haliyle 60 yaşın üstündeki yurttaşlar, 18 yaşın üstünde kronik hastalığı olanlar, örneğin işte senin söylediğin herhangi bir kanser tanısı almış ya da tedavisi görmekte olanlar, organ nakli olanlar, bir takım şeker hastalığı, aşırı kiloluk gibi sorunlar olanlar ve yine 18 yaşın üstünde riskli işlerde çalışanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere. Bunlara hatırlatma dozu evet uygun ama bunun dışında kalıp herhangi bir sağlık sorunu olmayanlar için gidin 3. dozu da yaptırın demenin şu anda Türkiye'nin önceliği olmadığı kanısındayım. Önceliğimiz nedir? Birinci önceliğimiz bu 14 milyon 12 yaşın üstünde henüz hiç aşı olmamış olanlar. İkinci önceliğimiz aşısı eksik olanlar. Yani maalesef bizim karşılaştığımız bazı tablolar var. Örneğin daha önce de konuşmuştuk, işte 3 hafta kadar önce bir hemşire meslektaşımızı yitirdik. Tek doz aşılı. Daha sonraki aşılarını yaptıramamışız. Yine senin de benim de karşılaştığımız böyle olgular var. Eksik aşılıları bir an önce tam aşılı hale getirmek. Bir de 12 yaşın altında 5-11 yaş için artık dünyada kabul edilen bizdeki BioNTech aşısının 1/3 dozu civarında bir dozla uygulanan aşıyı da Türkiye'ye getirip isteyen anne babaların çocuklarına yaptırmaları için bir ortam sağlamak. Eğer bunu yapamaz isek Türkiye'de toplumsal bağışıklık eşiğini yakalama olasılığımız ortadan kalkıyor. Bir de senin vurguladığın bir şeyi ben de vurgulayayım. Bu meseleyi bir küresel sorun olarak mutlaka görmeyi başarmamız gerekir. Eğer biz küresel bir soruna böyle yerel yanıtlar, ulusal yanıtlarla bir yanıt vermeye devam edecek olursak bu sorun daha uzun zaman dünyanın gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
Sona doğru yaklaşırken Küba ve Çin'in özellikle çocuk aşılanması konusunda hayli yol kat ettiğini söylemek lazım. Küba'nın artan salgınını agresif bir aşılama politikasıyla kontrol altına aldığını, özellikle çocukları da aşıladığını vurgulamak lazım. Senin dediğin gibi Türkiye'de özür dilerim, 14 milyonun aşılanması çok kritik. Bu insanların aşı tereddütünü gidermek için veriye ihtiyaç var. Son verim Türk Toraks Derneği'ne sunulan bir çalışmadan olsun. Ahmet Türkeli ve arkadaşları 143 astım tanılı çocuk ve annelerini araştırdılar. İlginç bir veri bu. Kendileri aşı olmuş anneler, %50'si annelerin yaklaşık değil tümüyle yarısı çocuklarına aşılama yapmak istemiyorlar. Kendilerine aşı yapmışlar ama çocuklarını aşıdan uzak tutmak istiyorlar. 3 tane neden var onların açısından. Bir, yan etkiler çok fazla aşıda diyorlar. 2, çocuğum astım aşı olamaz diyor. 3.'sü de aşı kısırlık yapıyormuş. O yüzden gelecek için düşünerek çocuğumu aşılatmıyorum diyor. 3'ü de yanlış bilgi gerçekten. Aşıda ciddi bir yan etki yok. Kol ağrısı, hafif ateş dışında ciddi bir problem yaratmıyor. Astım asla aşılanmak için bir engel değil. Alerji hikayeleri asla aşılatmak için bir engel değil. Bilakis aşılama için bir öncelik arz ediyor. Kısırlıkla hiçbir ilgisi yok. Hatta bir tane benim bildiğim araştırma aşı olmuş kişilerin en azından erkekler açısından sperm sayısını ve etkinliğini arttırdığı gösterilmiş durumda.
mRNA aşısı.
Evet, mRNA aşısı için. Tabii tam bu ortamda aslında aşı tereddütünün ne kadar yaygın olabileceğine, kendilerine aşı yaptıranların bile çocuklarına imtina ettiğini ve Türkiye'nin bir aşılama politikasına ihtiyacı olduğunu, bu politikanın da akşam atılan tweetlerle sağlanamayacağını görmek zorundayız diye düşünüyorum. Son söz için de sana bırakayım sözü Kayahan.
Osman çok haklısın. Ben son sözlerimizi şöyle toparlamak isterim. Birincisi Türkiye'de pandemi bütün hızıyla devam ediyor. Çok yüksek bir yeni olgu görülme sıklığımız var. İkincisi aşıların korunduğuna ilişkin artık koruduğuna ilişkin bilgiler, kanıtlar çok artmış durumda. O yüzden bizi dinleyenlerin hem kendilerini hem çevresindekileri aşıyla bir koruma kalkanı altına almalarının önemini vurgulayalım. Ama aşının yetmediğini, aşı dışındaki halk sağlığı önlemleri almanın da bu dönemde çok gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Olabildiğince kapalı ortamlardan kaçınmaya, kapalı ortamlarda kaldığımız süreyi sınırlamaya, bu sürede maske takmaya özen gösterelim. Kapalı ortamların havalandırılması için özel bir çaba göstermeyi de unutmayalım. Fiziksel mesafeyi korumanın bu süreçte öneminin halen sürdüğünü de ekleyelim. Ve teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim.
Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün tabii bütün haberlerde aynı noktada odaklanmış durumda. Bayağı ciddi bir Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Bugün saat 14 civarında olması bekleniyor açıklaması para politikası kurulu toplantısında. Ve faiz indirimine gideceğine dair beklentiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklaması sonrasında Türk lirasındaki rekor değer kaybını...
Ne açıklaması dedin?
Değer kaybı, yani faiz açıklamaları sonrası Türk lirasındaki rekor değer kaybı sürmekte. Son bir baktığımızda sabahtan beri 11'e ulaşır mı acaba Seyfettin Güzel'le konuşacağımız zaman diye düşünüyorduk. Yani 10.90 seviyesindeydi. Biraz düşmüş galiba şu anda ama.
10.85 diye gördüm ama evet, sen bankadan dolar almak istiyorum desen 11 liranın üstünde satarlar kesin, ona bakmadım.
Öyle
zaten
mi?
Zaten şimdi TC numaranı falan da soruyorlarmış. Döviz almaya çalışıyor.
Döviz bürolarıyla ilgili bir tebliğ yayınlandı ama o kadar önemli değil. Daha doğrusu şurası önemli. Kimlik zaten soruluyordu da 100 doların altında sormayın demişler. O önemli bir değişiklik değil. Esas önemli değişiklik hazineye şey yetkisi veriyor. İşlem limiti getirme. Yani döviz işlemlerinde Türk lirası sattı. Ne bileyim ben, tabii hazine derse ki 1 milyon liranın üstündeki işlemleri Türk lirasını dövize çeviremezsiniz diyebilir ya da 100 bin lira diyebilir, 10 bin lira diyebilir. Yani bir panik havası esiyor ama neyse, esas konuya gelelim. Bugün %2'nin üstünde işte şey Türk lirasında değer kaybı. Bu günlük olarak olağanüstü. İşte bundan birkaç ay öncesine gittiği zaman da muazzam değer kaybetti. Yani bunu çok uzun boylu da konuşmak istemiyorum Ömer. Çünkü ne olduğunu artık herkes görüyor. Yani Merkez Bankası'nın talimatla, Beştepe'nin talimatıyla izlediği para politikası tamamen absürttü. Hele şeyin Cumhurbaşkanı'nın şeyine takıldım. İki gün önce mi dedi, dün mü dedi? Öyle bir şey okudum. Bırakın da Merkez Bankası bağımsız karar versin demiş bugün için.
Evet.
Yani bana UNESCO'nun biliyorsun bizim gençliğimizde çok şeydi. İlgiyle izlerdik. Absürt tiyatrosu vardı.
Evet. Kel şarkıcı başta olmak üzere. Evet. Oyun.
Yani peki durum bu. Şimdi ben bunun neresini yorumlayayım? Şimdi herkes biliyor ki Merkez Bankası bağımsız politika faiz kararı almayacak. Almaya kalksa zaten aksine durdurmak için kan kaybını Türk lirasında faizleri arttırması gerekiyor.
Şimdi orada zaten yol yürümeye devam etmem dedi Erdoğan dünkü konuşmasında. Evet. Faiz arttırmak diye düşünen... Yol yürümeyi düşünmem dedi. Faizi arttırmaya isteyen kendi bakanları ya da işte bürokratlarıyla. Şimdi de Merkez Bankası'ndan bunun üzerine sordular. Merkez Bankası yani faiz arttırmayacak mı diye. Bırakın da bağımsız olarak kararını versin.
Karar versin.
Şimdi faizi savunanla beraber olmam, tabii, olamam dedi.
Evet. Efendim?
Faizi savunanla beraber olmam, olamam dedi. Bu konuda nasıl ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve ona göre adım atacağız diye Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulundu. Nas suresi.
Yani Allah aşkınıza başka bir evrende olaylar cereyan etmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı da Evet. Benim bildiğim iktisat evreninde hareket etmiyor. Başka bir kendine göre bir evreni var, kuralları var, inançları var. Onun için söylenecek fazla bir laf yok ama sonuç şu, ipin ucu belki de kaçtı. Zaten kaçmak üzere diyorduk. Belki de kaçtı. Şimdi tabii bugün bu panikle belli de olmaz. Belki faiz indirimine gitmez. Ya faiz yükseltmeyeceği kesin de Merkez Bankası'nın hani bari bir şey verelim, hani bir mola verelim faiz indirimine der mi der. Ama sonuçta bunun da bir etkisi geçici olacaktır. Çünkü gene biliyoruz ki Aralık'ta indirmeye devam edecek. Yani sonuçta bu şeyde para politikası, yanlış para politikası döviz kurunda ipin ucunu bence kaçırdı. Tabii bu şu anlama geliyor, enflasyonu da hızlandıracağı için bir döviz devalüasyon, enflasyon sarmalına 90'larda olduğu gibi Türkiye ekonomisi girmek üzere. Yani kısacası bence ekonomiyi canlandıracağım diye bir kumar oynandı. Oynanmaya da devam ediyor. Hani kaç lira olur dolar diye sorma bana. Bilmiyorum.
Bunu sormuyorum ama yani Reuters'la ilgili bir şey var Seyfettin. Yani Reuters Uluslararası Haber Ajansı Duvar Gazetesi'nin de bildirdiğine göre, gazete Duvar'ın bildirdiğine göre, yani dört soruyla karşı karşıya kaldığını Merkez Bankası'nın bu toplantı öncesinde. Birincisi yani bu oyunun daha ne kadar oynayabileceğini, enflasyonun nereye gideceğini ve hedefin 4 katına çıkarak %19,89'a yükseldiğini enflasyonun Ekim ayında.
Evet, o Ekim'de.
Önümüzdeki senenin
fiyat daha yansımadı. Sen devam evet. et ama 4 noktayı özetle lütfen.
Evet, yani şey de diyor, Türkiye'de ana enflasyonun önümüzdeki senenin ilk yarısında %20'nin üzerinde seyredeceğini, bu Deutsche Bank'ın tahminine göre ve 2022 sonunda ise %16 civarında inmesini muhtemel olduğunu yazmış ve son soruda nihai amacı ne Erdoğan'ın diye sormuş. Yani enflasyonun şahlanması ve Türk lirasının tepe taklak olması kazançları azalan Türk tüketicilere ağır zarar verdi. Bu durum Erdoğan'ın sinirini bozdu. Lideri olduğu Muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti ülkeyi 19 yıldır güçlü ekonomi ve hane içi gelire dayanan bir imajla yönetiyor. Ama Erdoğan'ın faiz indiriminin borçlandırmayı, ihracatı ve istihdamı destekleyerek ekonomiyi canlandıracağı yönünde bir kumar oynadığını söylemiş Reuters ve ekonomistler.
Aynen öyle. Evet. Kumar benim de söylediğim kumar bu. Şimdi ne pahasına olursa olsun seçim arifesinde daha canlı bir ekonomi istiyor.
Evet.
Yani daha fazla istihdam olsun, daha az işsiz olsun, daha fazla hanelere gelir gelsin, insanlar bir soluklansın. Özellikle tabii büyük bir yoksullaşma süreci yaşandı geçtiğimiz 1,5 yılda. Ve işte bu da bana oy getirsin. Şimdi bir kere bunu çok aşmış durumda. Yani böyle olsa bile ve bunun ne kadar faydası olacağı şüpheli de o bambaşka bir konu. Ama sonuçta bu oynanan kumarda anlaşıldı ki zararlı çıkacak. Yani bu da beklenen bir durumdu. Çünkü enflasyonu nasıl tutacaksın? Enflasyon bu kadar süratle artmaya başlarsa döviz kurundaki artışlar nedeniyle ya da Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle o zaman sen zaten şey demezsin, insanların satın alma güçlerini, yoksullaşmayı tersine çeviremezsin. Şimdi tabii bu hesabı nasıl yaptığını dediğim gibi, yani iş başka bir evrende ve başka kurallarla cereyan ettiği için alınan kararlar, bizim doğrusu bildiğimiz iktisadı buna faydası yok yorumlamak için, anlamak için. Yorumlamayı boş ver de nasıl izah edeceğiz? Yani ne yapmaya çalıştığı sorusu değil mi?
Evet.
Yani bu görülmüyor mu? Bunun bir anlamda ayağına kurşun sıkmak şeyine, sonucuna götürdüğünü görmüyor mu? Görmüyor galiba, çünkü başka şeylere inanıyor. Şimdi dolayısıyla çok zor bir durum. Şeyin tabii şunu görüyor enflasyon artışını. Bunun için de bence orada bu boyut yeterince tartışılmadı. Ben bunlar unuttum şimdi. Yani belki 3 yıl önce zaten şeyden endişelenmeye başlamıştım. Bunu hem meslektaşlarımla paylaşıyordum hem de zaman zaman yazılarımda yazdım. Bu yanlış politikalarla dışa açık, üstelik bazı yapısal sorunları olan cari açık vesaire, yabancı sermaye gelmiyor. Bu sorunlarla köşeye sıkıştıkça açık piyasa ekonomisini geriye çevirebilir. Yavaş yavaş adım adım 1980 öncesine götürebilir. Yani kapalı en başta da ne yapar? Yabancı sermaye işte akımlarının serbestlisine son verir. Şimdi bu adımların bir bunu yapar, iki idari fiyat sistemidir. Yani Osmanlı'dan bize kalmış nah sistemini, ki bu zaman zaman uygulandı şeyde, Cumhuriyet döneminde de. Demokrat Parti de bunu uygulamaya kalktı. Bir takım idari fiyatları şeyi göze alıp bütçenin açık vermesini göze alıp, yani sübvansiyon edip bunu enerji fiyatlarında, benzinde, şurada bunda görmeye başladık. Şeyi yansıtmadılar. O kadar büyük değer kaybına uğradı ki, bir de üstelik enerji fiyatları, petrol, doğalgaz son aylarda çok ciddi artışlar yaşandı. Bunları yansıtamıyor. Yansıttığı iyice çıldıracak enflasyon. O zaman ne yapmaya başladı? Bunu da sübvansiyon etmeye başladı. Yani giderek bu son işte aşağı yukarı 80'lerden bu yana adım adım kurulan, ama daha çok 1990'lardan, özellikle de 2001'den sonra kurulan ekonomiyi, ekonomik sistemden vazgeçmek durumunda adım adım. Başka çaresi kalmadı. Büyük bir ihtimalle, ya büyük ihtimal demeyeyim, büyük laf etmeyeyim. Hani ben gene kendi rasyonel penceremden baktığım zaman diyorum ki bunların tabii ki farkında. Ya bunların dediğim bu enflasyon, tamam döviz kuru artıyor, artsın. Bana ne, ama bir taraftan da enflasyon da arttırıyor. Herhalde artık bunun o kadar farkında, bilemiyorum. En azından kısa dönemde, uzun dönemde belki bir şey olmaz diyor. Tekrar düşer diyor kur. Enflasyon da düşer diyor, ama kısa dönemde, yani önümüzdeki aylarda arttıracağı kesin. O zaman ne yapayım? O zaman ben fiyatları tutayım. Kontrol ettiğim fiyatları tutayım. Hatta onun ötesine de geçeyim, değil mi? Marketlere gözdağı vereyim. Ayağınızı denk alın, sakın zam yapmayın diyeyim, yoksa yersiniz cezayı. Galiba bir de tedbir olarak da bunları şey etmeye başladım. Bu tarafa yöneldi.
Evet, ben bir de şeyi söyleyeyim Seyfettin. Yani bu döviz kuru meselesinde bu yıl dolar karşısında dünya çapında en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası oldu, BBC'den de
biliyorum. Yani bunlara zaten bu apaçık ortada, ama ancak dediğim gibi döviz kuru artar tarzın bir de şeyi de düşünüyor tabii. Yani dedikodular da muhtelif. Bir tabii bu ihracatçılara yarıyor diyor, ama ihracatçılar diyorlar ki bizim maliyetlerimiz de artıyor. İki tabii söylentilere göre kimi bakanlar, ya firmalar, döviz borçlu firmalar var. Bunlar yeterince, hepsi de öyle %100 ihracatçı değil. Dolayısıyla bu Türk lirası değer kaybettikçe bu borcun altında eziliyorlar, döviz borcunun. Dendiği zaman da aldırmıyormuş. Ya, rivayet bu tabii, ben bilmiyorum. Neden aldırmıyormuş? Çünkü diyormuş ki onların zaten yurt dışında milyarlarca doları var, merak etmeyin. Yani bu doğru da olabilir de, o dışarıdaki dolarlar firmanın değil, patronlarının dolarları.
O patronlar, evet, da o çok önemli bir ayrım.
Patronu yani cebinden parayı çıkartıp firmayı kurtarmaz, bırakır iflas ettirir.
Bu uzun zamandan beri TÜSİAD'la biliyorsunuz kapışıyor aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük sermayeyle, yani zaten dışarıdan krediye ulaşabilecek olan sermaye değil de daha çok kendi organik ilişkisi denilen, kimisi Anadolu sermayesi deniyor, KOBİ'lerle çıkarını ön plana çıkarttığı söylenebilir mi o zaman?
Ya bilmiyorum ki, onların sanki döviz borcu yok mu? Var bir kısmının, tabii ki büyük firmalar kadar değil. Ama onların da ben
gidişatla düşük faizli kredi, rahatsız olduk.
olduklarından eminim. Kaldı ki biliyorsunuz işte bu büyük zincirler yani hadi Carrefour Migros'a yesinler cezayı demiş olabilir de şok ne olacak? A101, BİM. Hele BİM'e en büyük cezayı BİM'e kesti. Onun için bana yani bu biraz çok nasıl diyeyim çok basit bir siyasi açıklama, ekonomi, politik açıklama, kendi işte karşısında olan büyük patron TÜSİAD'ları cezalandırıyor büyük firmaları. Kendisine yakın olan Anadolu kaplanları denilen işte bu daha muhafazakar patronların yönettiği firmaları. Böyle bir ayrım yapmak bence mümkün değil.
Peki bir de son olarak bu konuyu biteceği gibi bir şey yok aslında. Devam edeceğiz tabii şüphesiz konuşmaya.
Herhalde yani iki hafta sonra kim bilir nasıl bir şeyde koşullarda tekrar bu programı yapacağız. Yani bugün ne yaptı Merkez Bankası? Kur ne oldu? Nereye gidiyor? Tabii 1 Aralık'ta 3 Aralık'ta enflasyon açıklanacak. Kasım enflasyonu ama tabii döviz kuru dediğim gibi hemen yansımaz ama zaman içinde kaçınılmaz olarak çünkü bütçe açığı giderek büyüyecek. Şunu da düşünüyor herhalde bütçe açığı ben sübvansiyone edeyim bazı temel fiyatları tutayım olabildiğince enflasyonu dizginlemeye çalışayım. Nasıl olsa Allah büyüktür seçimleri hele bir kazanıp sonrasına bakarız böyle de düşünüyor büyük ihtimalle ama şu bütçe açığı seçimlere kadar çok vahim düzeylere ulaşmaz. Sonra ne olacak? Herhalde peki, ciddi bir enkaz kılacak iktidara, yeni iktidara.
Evet, bir de enflasyon nereye gidiyor sorusu Reuters'a göre Merkez Bankası'nın karşı karşıya kaldığı dört sorudan biri. Yani Türkiye bu oyunu daha ne kadar oynayabilir? Enflasyon çünkü Merkez Bankası'nın hedefinin 4 katına çıkıp %20'ye, %19,89'a kadar yükselmiş diyor Reuters ve zayıf.
Yani Reuters da bununla ne uğraşıyor ki? Merkez Bankası'nın hiçbir şey ciddiye alınacak bir tarafı kalmadı. Evet. Yani enflasyonla mücadelede görevli bir banka durmadan rapor yayınlıyor. Durmadan demeyeyim de 3 ayda bir her defasında bir şey ilan ediyor. Yıl sonu işte enflasyon böyle olacak. Bir yıl sonra böyle olacak. Hedef de hala %5. Sonra ikinci rapor geliyor 3 ay sonra ay daha yukarı çıkıyor. Sonra bir rapor daha yayınlıyor 3 ay sonra tekrar yukarı çıkıyor. Yani kimsenin artık ciddiye alması gerekmiyor. Hani Merkez Bankası'nın hedefi bu. Ne yapmaya çalışıyor falan. Boş verdi.
Peki bir de sizin yeni yayınlanan bir araştırmanız var. Kalan 3-4 dakika içinde de biraz ondan bahsedelim. Yani 3. çeyrekte istihdamın pandemi seviyesini aştığı yolunda Hamza Mutlu Aybe.
Fazla vaktimiz kalmadığı için Ömer ben sadece iki noktayı vurgulayayım. Bir kere bu ilk kez yayınlıyoruz Betam olarak bu 3 aylığı. Neden gerekti bu? Her ay yayınlıyorduk. Ayın 10'unda açıklanır iş gücü istatistikleri. Biz de o gün raporu yayınlarız. Fakat Ocak'tan beri, bugün ocağından beri TÜİK aylık verilerle gene her ay yayınlıyor da önceden 3 aylık ortalamalar yapılırdı, kaydırılırdı. Bir ay çıkar, bir ay girerdi. 3 aylık ortalama olunca tabii daha çok gözlem, veri vardı. Aylığa geçti ama anlaşıldı ki aylıkta tam örneklem yeterli değil. Çünkü büyük oynaklık istihdamda özellikle görülüyor. Bir ay sanayi istihdamı durduğu yerde 200 bin azalıyor. Öbür ay 300 bin artıyor. Hizmetler öyle. Bir 400 bin artıyor, bir 300 bin azalıyor. Uzun lafın kısası 3 aylık gene şeyleri de bu yayınlamaya karar vermişti bu aylıkların yerine. Çeyrek yerine değil de yanı sıra özür dilerim. Çeyrekleri yayınlandı, izledik. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek. Şimdi üçüncü çeyrek 16 Kasım'da yayınlandı. Biz de zaten karar vermiştik. Esas bununla izleyelim diye. Nitekim bir araştırmayı yayınladık. Şimdi bunlarda oynaklık yok. çok kısaca ne söylenebilir? Tabii ben aslında 5 tane nokta tespit etmiştim ama buna vakit yok. Çok özetle şunu söyleyeyim. İstihdam artıyor. İşsizlikte oranı düşüyor. Görülen bu. Çünkü pandemi şokundan sonra durum toparlanmaya başlandı. Ancak 2018'in yani istihdamın en yukarıda olduğu, işsizliğin de en düşük seviyede olduğu, en düşük dediğim de %10 2018 yılının ilk çeyreği, bu seviyelerin hala altındayız ciddi olarak. İşsizlik oranı %11.7 üçüncü çeyrekte, 3 yıl önce %10'du. %10 bile çok yüksek, %11.7 iyice yüksek. Keza istihdamda gene altındayız. Ama en önemli olay, bunu özellikle seninle de konuşmuştuk, mutlaka konuşalım dedik. Bunu belki de gelecek programda da yapabiliriz. Mutlaka, yüksek öğrenimli kadınlarda işsizlik bir facia haline almış durumda. Zaten böyle gidiyordu. Erkek işsizlik, yüksek öğrenim dediğimiz işte üniversite mezunu ya da yüksek okul mezunu. Onunla bitireyim. Erkeklerde işsizlik oranı, bu yüksek diplomaya sahip erkeklerde işsizlik oranı %9,8. Kadınlarda ne biliyor musunuz? %19.
Evet.
Şimdi bunun tabii üstünde durulması gereken bir nokta. Yani hani işsizlik oranı azalıyor falan, hoş güzel de böyle bir vehamet cinsiyet bazında inanılmaz bir seleksiyon var açıkça. Kadın şeylerde, beyaz yakalılarda diyelim. Bunu daha ileride mutlaka konuşalım.
Evet, bu yani büyük bir toplumsal yıkıma doğru da
yani eden bir kadınlar bir giderek tabii ki daha fazla miktarda, ya son yıllarda bardağın dolu tarafı, daha çok genç kadın yüksek öğrenime giriyor, üniversiteye giriyor, erkeklere hatta yetişti şey sayı olarak mezun oluyorlar. Peki ama neden erkekler nispeten, o da onların da %9.8 işsizlik oranı az buz değil de, neden kadınlar erkeklere kıyasla iş bulmakta bu kadar büyük zorluk yaşıyor? Kadınlardan mı kaynaklanıyor? İşverenler erkekleri mi tercih ediyor kadınlara kıyasla? Tabii yani daha bir sürü soru sorulabilir. Bunun için mikro temelli, mikro veriden esaslı araştırmalar yapmak lazım. Bizim de tahminlerimiz var tabii. Ama bunları şu anda konuşacak zaman yok.
Zaman yok. Peki, bu çok önemli bir konu. Onu da gelecek 15 gün sonraki programa da birazcık
erteleyelim. Evet, tabii o arada yangın çıkmamışsa, kıyamet kopmamışsa, şey cephesinde, döviz enflasyon cephesi.
Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin.
İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.
Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, Avrupa ne konuşuyormuş, bu karışık bir ortam var. Hem savaş barış meseleleri var, hem de Covid meseleleri var. Bakalım neler, sen neler diyorsun?
Evet, ben de biraz Covid'den bahsedeceğim ama ilerleyen kısımda. Eurotopics bültenlerinden seçtiğim ilk konu ve tartışma Fransa'dan. Fransa bilgi sızdırıcıları el üstünde tutuyor şeklinde bir başlık atabileceğimiz bir haber. Şöyle ki Fransa parlamentosunda dün bir yasa taslağı görüşülmeye başlandı. Bu taslağa göre çeşitli kurumlardan bu taslakla çeşitli kurumlardan bilgi sızdıranların daha güçlü bir şekilde tanınması ve onların daha iyi bir şekilde korunması, onlara bir koruma ortamı oluşturulması hedefleniyor. Aslında Fransa'da 5 yıl önce bu yönde bir yasa çıkmış. Ayrıca Avrupa Birliği'nin de 2019'da çıkardığı bir yönerge var. Ama Fransa'da şu anda yapılmak istenen tüm bu yasal düzenlemeleri daha iyi bir seviyeye taşımak. Çünkü bilgi sızdıranların, bu bilgi sızdıran dediklerimiz hani kurumlarda çalışıp o kurumlarda kamu yararına gördükleri hataları ifşa edenler, whistleblower deniyor İngilizce'de. Bu bilgi sızdıranların yolsuzlukla mücadele, çevresel zarar gibi konularda bir nevi bir vatandaş bekçiliği yaptığı ve bu nedenle korunmalarının çok önemli oldu öğreniyor. Bu kişiler toplum yararına bir şeyi açığa çıkarmak için zaman zaman tüm hayatlarını, tüm mesleki yaşamlarını feda ediyorlar ve toplum tarafından yalnız bırakılmamaları gerekiyor bunun sonrasında. Bunu sağlamaya yönelik bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Peki ne öngörülüyor bu yasada? Örneğin bir çalışan bir şirketle ilgili şirketin yanlış uygulamalarını, yanlış politikalarını açıkladığında mesela şirket tarafından hedefe konuyor, işten çıkartılmaya çalışılıyor, çeşitli yaptırımlara maruz kalıyor ve çalışan da buna karşı kendisini ispatlamaya bir hukuki mücadeleye giriyor. Ama bir yandan koskoca bir şirket, bir yandan da tek başına bir çalışan. Hani bu hukuki mücadeleyi yürütmek çok zorlu bir süreç. Bunun için örneğin bu hukuki mücadelede masraflarının karşılanması öngörülüyor bu yasa taslağında. Onun dışında bilgi sızdırma işinin şirket tarafından engellenmemesi için bir takım önlemler var. Bunu yapan şirket yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu konu tabii Fransa'da bir süredir tartışılıyor ama son dönemde yani son haftalarda bir şey gündeme girmişti. Bu Facebook Papers diye Facebook yanlış uygulamaları ifşa eden Francis Hogan gelip Fransa parlamentosunda konuşmuştu. Ve konuşurken de yani şirkette çalışanların bu olan bitenin farkında olduğunu ama bunları açıkladıklarında karşılaşacakları şeyle göğüslemeye güçlerinin yetmeyeceği, buna karşı güvencesiz olduklarını söylemişti. Bir başka önemli olay, geçen hafta Fransa'nın kamu enerji şirketi EDF'in bir nükleer santralindeki eski bir yöneticisi, şirketin güvenlik açıklarını örtbas ettiği, bunları daha ufak olduğundan daha önemsiz gösterdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bu da Fransa gündeminde geçen hafta tartışılan bir meseleydi. Bu yasa bunun üzerine geldi. Tabii yasanın belli sınırları var. Örneğin ulusal güvenlik gibi konularda ya da tıbbi güvenlik gibi konularda bu ifşaları yapanların korunması bunun kapsamı dışında bırakılıyor. Bu açıdan bazıları eleştiriyor yasayı. Öte yandan STK'lar yararlanamıyor. STK'lar meselesi önemli. Bu konuda Le Monde gazetesinde 3 STK'nın temsilcisi bir yazı kaleme almışlar. Bu 3 STK Justice Pesticide yani böcek zehirlerine karşı adaleti savunan bir inisiyatif. Diğeri Signals Network. Signals Network'te bu ifşacıları, bilgi sızdıranları korumaya yönelik olarak kurulmuş bir inisiyatif. Ve ayrıca Greenpeace Fransa müdürü bir yazı kaleme almış. Şöyle diyorlar, sızdırıcıların ifşa ettikleri bilgilerin yaygınlaştırılması, bazen de sızdırıcıların kimliğinin olması için bu bilgileri bizzat kendileri yayınlayan sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların korunması kritik bir adım olacaktır. Signals Network gibi kuruluşların sızdırıcıları desteklemeye devam edebilmesi için dernek ve sendikalara tıpkı kişiler gibi kapsamlı bir koruma sağlanması gerekiyor diyorlar bu sivil toplum temsilcileri. Ayrıca yani şey söylemek lazım, genellikle ülkelerin medyalarına baktığımızda işte iki farklı görüş görüyoruz. Kimisi işte bu yeni gelişmeyi onaylıyor, kimisi onaylamıyor. Ama Fransa'da şey konusunda bir konsensüs var. Bu ifşacılar gayet meşru ve bunların korunması gerektiği konusunda bir konsensüs var, uzlaşma var. İşte dediğim gibi sadece bunun kapsamıyla ilgili, kapsamının daha geniş olması gerektiğine yönelik bir takım eleştiriler var. Le Poix gazetesinde de şöyle deniyor, sızdırıcıların hem çalıştıkları şirket içinde hem de dışında tanınması gerekiyor. Bir çalışanın sırf işletmeye ilişkin sorunları ya da hatalı davranışları ortaya koyduğu için işinden olması kabul edilemez. Google algoritmasındaki ırkçı sapmaları ortaya koyduğu için Google tarafından işten çıkarılan yapay zeka uzmanı Timnit Gebru vakası hala hepimizin hatırında. AB komisyonu da şu sıralar dijital hizmetlerle ilgili bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Umarız ki bu yasa sızdırıcıların statüsünü de güçlendirecek ve yeniden, yani AB'de bu Fransa'daki şeyi, politikayı örnek alacaktır diyor. Yani bilgi sızdıranlarla ilgili Avrupa'daki yaklaşım ve onları korumak yönünde atılan adımlar böyle.
Evet, ilginç, önemli bir konu, çok önemli. Özellikle Edward Snowden ve Julian Assange gibi çok üst düzey profil durumların ne kadar baskı altında alındıkları güçlü devletler tarafından görüldüğünde bu önemli bir gelişme sayılabilir herhalde, Fransa'daki gelişme yani.
Evet, evet. Yani bir yandan hani bu çok bildiğimiz isimler var ama bir yandan da aslında hani şirketlerde irili ufaklı sızdırmalar var. Yani kimisi işte şey gibi WikiLeaks gibi, yani çok büyük ifşalarda bulunmuyor ama küçük şirket bazındaki ifşalar da son derece önemli. İşte bu dediğim Fransa'da işte nükleer santralin şeylerinin yarattığı tehlikenin örtbas edilmesi, küçük gösterilmesi konusundaki ifşalar ya da çalışanların çalışma koşullarına yönelik ifşalar. Yani böyle bir hani demokrasi ve hukuk devleti açısından bunlar son derece önemli görülüyor, irili ufaklı olarak. Ve bunları tanımak ve korumak yönünde atılan adımlar bunlar.
Önemli bir şey.
Böyle buradan Yunanistan'a geçelim. Yunanistan'da da geçen hafta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Hollandalı mevkidaşıyla bir görüşme yapmıştı Atina'da ve bu görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında başbakana pek de alışık olmadığı bir tarzda ve pek de alışık olmadığı bir soru geldi. Şöyle birebir aktarıyorum. Hollandalı gazeteci Inge Borg-Beuhel'ın sorduğu soru şöyle. Başbakan Mitsotakis, geri itmelerle ilgili Yunanistan'da mültecilere ne olduğu ile ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ve tüm beni ve tüm dünyadaki gazetecileri aşağılamayın artık. Güçlü kanıtlar var. Siz yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Neden açıkça Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı ve evet biz de sığınmacıları acımasızca, barbarca geri itiyoruz demiyorsunuz diyor. Yani bu yalan söyleme ithamı ve bu kadar doğrudan ve güçlü ifadelerle sorulan bir soru işte Yunanistan'da bir takım tartışmalara neden oldu. O tartışmalardan önce Mitsotakis önce bu soruya şey diye yanıt verdi. Hollanda'da sizin siyasetçilere direkt sorular sorma geleneğiniz var. Bunu biliyorum ve buna saygılıyım. Ama burada mesnetsiz söylemlerle beni ve Yunan halkını hakaret edemezsiniz. Bunu kabul etmiyorum dedi. Ve
Yunanistan'da şey... gerçek demokrasi var, ileri demokrasi var dedi yani.
Evet, evet. Ve işte şey diyor, yani gerçek demokrasi olduğu gibi sığınmacılarla ilgili, geri itmelerle ilgili şeyleri de kesinlikle kabul etmiyor. Türkiye güvenli bir ülke, bunu size hatırlatırım ve onların Türkiye'ye geri gönderilmesi son derece normal. Biz sığınmacıları topluyoruz, Türkiye'ye geri götürmeleri için Türk sahil güvenliğe teslim ediyoruz diyor. Ve işte bu şey sırasında da bir atışma yaşandı. İşte Mitsotakis bana parmağınızı sallayamazsınız, işte benim nezdimde Yunan halkına hakaret etmenize izin veremem bu binada dedi. Bunun üzerine Yunan medyasına baktığımızda Infowar gazetesinde işte Infowar iletişim savaşı. İnternet sitesinin ismi bu. O bu soruyu destekliyor. Diyor ki son derece aydınlatıcı bir soru nedeniyle başbakan kendisini ve ülkesini hakarete uğramış hissedeceğine, asıl sorunun ortaya çıkardıkları nedeniyle öfkelenmeliydi. Ve Yunan gazeteciler yıllardır okuyucularına sattıkları yabancı düşmanlığı ve ırkçılık nedeniyle utanmalılar diyor. Yani asıl utanması gereken Yunan medyası diyor. Öte yandan şöyle bir yorum da var. Böhl özü itibariyle çok iyi bir soruyu bir eylemci, bir STK üyesi gibi sordu. Anlaşılan o ki bu gazeteci Türklerin ve bazı STK'ların iddialarını kullanıyor diyor. Yani her şey bir şekilde gelip Türkiye'ye de bağlanmış oluyor. Peki bu haber Türkiye medyasında nasıl sunuldu diye baktığımda orada da enteresan bir şey gördüm. Sizce Yeni Şafak, Sabah gibi gazeteler böyle doğrudan bir soruya başbakana yalan söylüyorsunuz denmesine ne demiştir? Bir önce size sorayım.
Takdirle karşılamışlardır.
Kesinlikle, kesinlikle. Bu soru tarzını alkışlıyorlar ve diyorlar ki atılan başlık şu, Mitsotakis'in yalanını yüzüne vurdu. Evet, yalanını yüzüne vurduğu için, bu kadar güçlü bir ifadeyle bunu sorduğu için Yeni Şafak ve Sabah gazetesi bu Hollandalı gazeteciyi alkışlıyor.
Evet, son derece ilginç. Yani hem Kiryakos ve hem de Yeni Şafak hangi gazetelerdi bilmiyorum. Hepsi birden harikalar diyarında diyebiliriz.
Evet, evet. Bir başka basın ve halkla ilişkiler olayı. Polonya-Belarus sınırında göçmenler haftalardır beklemeye devam ediyor. Kimisinin ölüsü bulunuyor maalesef. Hava yollarına yapılan baskı bir ölçüde sonuç verdi ve hava yolları artık göçmenlere bilet satmıyorlar. Ve işte bu nedenle en azından Belarus'a akışın kontrol altına alındığı söyleniyor. Bir yandan böyle gelişmeler var. Bir yandan da Polonya'nın kendi içinde yapılan tartışmalar var. 27 Eylül'de bir basın toplantısı yapılmış. Bu basın toplantısında İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı işte neden bu göçmenleri almamaları gerektiğini, orada neden olağanüstü hal, sınır bölgesinde neden olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini falan anlatıyorlar. Ve bu arada da şöyle şeyler söyleniyor. İşte bu sınırdaki göçmenlerden her 10'undan birisinin muhtemelen terör örgütleriyle, işte insan kaçakçılığıyla ya da evrakta sahtecilik gibi suçlarla alakası var. Her 4 kişiden birinin tehlikeli bağlantı yaptıkları hukuksuz işlere karışmış durumdalar gibi böyle bir takım istatistikler söylüyorlar. Yani bu insanların terörist ve işte suçlu olduklarını söylüyorlar. İşte Rusya ile bağlantıları var. Askeri eğitim almışlar. Bu konuda sundukları kanıtlar, yani çok sınırlı kanıt var elbette. Bu kanıtlardan bir tanesi de işte cep telefonunda, işte gözaltına alınanların söylenene göre gözaltına alınanların cep telefonunda ele geçirilen bazı fotoğraflar ya da orada bulunan sim kartta bulunan bazı fotoğraflar. Bu fotoğrafları bakanlar böyle büyük boy bir slide şeklinde gösteriyorlar. Bu fotoğraflardan bir tanesi de iddiaya göre bir Afgan göçmenin bir inekle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş bir fotoğrafı. Ve ayrıca bir de çocuğun istismar edilirken çekilmiş bir fotoğrafı. Savunma Bakanı bu fotoğrafı gösterirken diyor ki, siyaseten doğruculuk bunlar üzerine konuşmamayı gerektirir. Ama biz ülkemizin güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu belgeler sınırımıza yığılanların terörist gruplarla bağlantısı olduğunu ve Polonya için tehlike teşkil ettiğini gösteriyor. O nedenle gösteriyoruz. Bunları böyle büyük boy olarak gösteriyorlar. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki aslında o inekle birlikte görülen kişi bir Afgan göçmen değil, Savunma Bakanı'nın iddia ettiği gibi internette kolayca bulunabilen eski bir porno filmden bir kare. Çocuk istismarıyla ilgili olarak gösterilen karenin de öyle olduğu söyleniyor. Yani işte Polonyalı bakanlar yığılanları, sınırdaki göçmenleri terörist, pedofil ve zoofil olarak gösteriyorlar. Bu konuda işte Avrupa medyasından bazı yorumcular dehşete düşmüş vaziyette. Diyorlar ki işte bu fotoğrafları paylaşıyor. Bu fotoğrafın kaynağı eski bir porno filmdi. Aynı bakanlar göçmenlere terörist ve pedofil de dedi. Bu gelişmeler ışığında bakıldığında AB Polonyalı ortağının ırkçı söylemiyle arasına mesafe koymak zorunda. Böyle bir siyasi ve ahlaki sorumluluğa sahip diyor. Yani biz sınırdaki göçmenleri görüyoruz ama ülke içinde onların resmedilmesi de bu şekilde.
Bunu yıllar önce Trump da aynı bu şekilde söylüyordu. Özellikle Latin Amerika'dan gelen göçmen konvoyları için. Teröristler, işte suçlular, tecavüzcüler geliyor. O yüzden duvar öreceğim diyordu. Onun da tabii hiçbir zaman kanıtını göstermemişti. Ama ben burada bir şeyi anlamıyorum. Teröristler falan deniyor ya, buna dair kanıtlar da var deniyor. Böyle küresel teröristlerin yakalanması gerekmiyor mu? Sınırın dışında tutunca oluyor muymuş yani?
Yani teröristler diye gösterdiği fotoğraflardan bir tanesi örneğin Iraklı askerlerle, bildiğiniz askerlerle çekilmiş fotoğraflar ve gazeteciler diyor ki yani bunlar yani NATO'nun da işbirliği yaptığı bildiğiniz askerler, yani askerle çekilmiş bir fotoğraf nasıl bir teröristik kanıtı olabilir diyorlar. Ama işte gerçekten bu post-truth çağında hakikatin bu kadar ters yüz edildiği.
Bence de post-truth, gerçeklik sonrası dünyadan manzaralar. Bütün anlattıklarında aslında aşağı yukarı aynı konuda. Gerek Fransa'daki bilgi sızdıranlarla ilgili kanun şeyi, Yunanistan'da Mitsotakis'e sorulan soru ve verilen cevap ve Polonya'daki bu Belarus sınırındaki, yani insanın nefesini kesecek ölçüde post-truth denen, yani gerçeklik sonrası dünyanın. Onun için Alice Harikalar Diyarı'nda kitabını örnek göstermeye çalışmıştım. Ama nefesim kesildi. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim.
Tamam. Ben son olarak bir de size Çekya'dan bahsedeyim. Çekya'da işte yani Avrupa çapında yükseliyor vaka sayıları. Çekya'da da salı günü ya da çarşamba günü pandeminin başından beri vaka sayısı rekor kırdı, en yüksek seviyeye ulaştı. Aşılama oranı yani Bulgaristan ve Romanya kadar düşük değil. Çünkü Bulgaristan ve Romanya'da aşılama oranı %20'lerde, 30'larda. Çekya'da %58. Ama buna karşı aşı karşıtlarını, aşı mütereddidlerini ikna etmek için geçen hafta bir kampanya başlattı Çekya. Bu kampanya kapsamında yoğun bakımda ölmüş bir kişinin beden de görülüyor. Ceset torbasına konulurken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılıyor kampanya kapsamında. Ve deniyor ki aşı olmamak için çok bahanesi vardı. Ya da tabut fotoğrafı gösteriliyor. Hala aşı olmayı düşünüyordu yazıyor altında. Böyle dehşetengiz ceset torbalarıyla, tabutlarla ve ölü bedenlerle bir kampanya yapıyor Çekya. Tabii bu kampanya tepki çekti. Pravo isimli gazeteden bir yorumcu diyor ki, durumumuz bu şoke edici fotoğraflara başvuracak kadar kötü mü? Sağlıklı bir toplum bu tür fotoğraflar olmadan da makul ve akılcı davranacak güce sahip olmalı diyor. Bir başka gazeteden, Hospodarste Novini gazetesinden bir yorumcu da bu aşı olmama meselesini komünizme bağlamış, eski komünist bir ülke olmasına bağlamış. Şöyle diyor yorumcu. Komünist rejim kesintisiz olarak en küçük ayrıntılara kadar insanların hayatına nüfuz ediyordu. Şimdi gördüğümüz cehalet bir taraftan da bu postkomünist toplumda var olan özgürlük kavramının yanlış anlaşılması, istediğini yap, kimse karışamaz şeklinde anlaşılmasıyla ilgili diyor. Bu yorumcu da böyle yapmış, yorum yapmış. Bu arada Çekya'da aşılanma oranı %58. Ben Türkiye'deki orana baktım. Siz de demin konuşuyordunuz. Türkiye'de de resmi rakamlara göre iki doz aşısını olmuşların oranı %59. Yani bu doğrudan komünizmle de alakalı bir şey değil demek ki diye düşündüm. Avrupa'dan işte Covid ile ilgili aktaracağım konu da buydu. Öyle.
Bu da gerçeklik sonrası döneme ilişkin bir başka haberde yorum da sayılabilir diyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Tuba.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Tuğba Tekerek'le bu seyahatin Avrupa Ne Konuşuyor'un ardından da kalan bir 4-5 dakikamızda uzatmaları da oynayacağız ama saat 10'dan sonra bir konuğumuz olacak. Ve oradan da Kadir Has Üniversitesi'nde İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı'nı konuşacağız. Çünkü orada önemli Norveç hükümetinin baş hukuk müşaviri olarak görev almış olan konuklar da vardı ve burada şimdi özellikle Hollanda'daki şehrin mekan değiştirmesi meselesinin bu şeye bağlı olup olmadığı gibi kritik soruları da konuşacağız. Ama önce şu son 4-5 dakika içinde de birkaç şey haberi verelim. Son 11 yılda 19.454 maden arama ruhsatı yapıldığı haberi vardı Gazete Duvar'dan. Bu her birinin de Eko Kırım projesi olduğunu söylüyorlar. Yani bir hesap yaptık. Yılda 1768 günde 5. Yani her gün 5 yeni maden arama ruhsatı verilmiş son 11 yıl içinde. Ekoloji Birliği eş sözcüsü Süheyla Doğan da kar şirketlere, zarar ve riskse halka, her biri birer ekokırım projesi demiş. Ayrıntıları müthiş detaylar içeriyor. Bir yandan bir de Bill Gates ile ilgili nükleer santral kuruyor haberi var. Neymiş o?
Evet, Bill Gates uzun zamandan beri iklim değişimiyle ilgili en fazla açıklama yapan isimlerden bir tanesiydi. Hatta kitap bile yazmıştı ve açık açık nükleer savunuyordu iklim değişimiyle mücadele için. Bu konuda yatırım yapıyormuş. Yakında bir nükleer santral açacakmış ve 4 milyar dolarlık bir yatırımla güya yeni bir teknoloji, yani suyla soğutma yerine sodyum kullanarak bu soğutma işlemini gerçekleştirecekmiş. Ama ona dair de şüpheler var. Bu sefer de yangına sebep olur diye. Fakat burada ilginç olan nokta, bu 4 milyar dolarlık yatırımın %50'sini Biden hükümetinin işte temiz enerji teşvik fonları kapsamında devletten alacakmış.
Evet, o da ilginç. Ve bir de yani yeni teknolojinin bu yeni dönem, ne derler, yeni kuşak teknolojiye daha benim bildiğim, kendimi bildim bileli geçiş yapılamadı. O yüzden son derece kuşkuyla karşılanması gereken bir şey olduğunu söyleyelim. Yani James Hansen gibi nükleer dördüncü nesil teknoloji kullanılırsa olabilir diyen bir iklim bilimcinin bile henüz bu şeyin gerçekleşmediğini açıklayan, teknolojiye geçilmediğini açıklayan yazılarını da okumaktayız. Öte yandan bir önemli haberde şey var. Erdoğan'ın evini gözetledikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift vardı. Turist meselesi son derece en garip haberlerinden biriydi son zamanların. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunu fotoğrafladıkları iddiasıyla casusluk şüphesiyle gözaltına alınıp, üstelik de tutuklanan İsrailli Natali ve Mordi Oknin çiftinin sabaha karşı serbest bırakıldığı haberi var. Casuslar serbest bırakılmış yani. Erdoğan'ın evini gözetledikleri iddiasıyla gazete duvarının haberi.
Bir de oldukça eski bir yöntem kullanıyorlarmış. Ellerinde kameralar falan gidip ev, evet, fotoğrafı çekiyor. Ne bileyim, uydu çağında değil miyiz artık?
Özellikle de İsrail'in bu teknolojide ne kadar ileri olduğunu da biliyoruz. Ama işte öyle serbest bırakılmış. Özel uçak göndermiş İsrail. Şey, fotoğrafları var. Yani biraz kucaklaşmalar falan, bayağı hüzünlenmiş oldukları da görünüyor.
Size çok ilginç bir haber New York Times'tan okuyacağım Ömer Bey. Bu 1965 yılında hatırlarsın Malcolm X suikasti gerçekleşmişti. Ve orada hiçbir zaman kanıt sunulamasa da iki kişi bu suikastin sorumlusu olarak hapse atılmıştı. Hala da hapisteler. Bugün serbest bırakılmaları düşünülüyormuş. Yakın zamanda bir belgesel de çıktı. Gerçekten suikasti işleyen kişiyi de buldular aslında. Bir ara fırsatımız olursa bunun üzerine konuşuruz. Ama muhtemelen onlarca yıldır, 1965'ten beri iki masum kişi orada bile değillermiş. O bile kanıtlanamamış. İkisini serbest bırakılmış.
Ama hapiste yatırıldılar.
Evet. Zaman. Tabii siyahlar onlar da.
Ha, o ufak bir detay. Ufak bir detay o zaman. Bir de bir Suriyeli tanınmış bir müzisyen Ömer Süleyman ya da Omar Süleyman, yani dünya festivallerinde önemli şöhrete de sahip, Türkiye'de terörist olarak tutuklanmış. PKK üyesi olarak. Ve hem şarkıcı hem DJ, müzisyen, çok tanınmış biri. Şanlıurfa'da oğlu
DJ ile propaganda.
Efendim?
DJ olarak propaganda yapmış. Setle propaganda.
Evet, yani propaganda da değil. Yani bayağı üyelik, terör örgütüne üyelik suçundan. Oğlu da açıklama yapmış, oğlu Muhammed, Suriye'den bir haber ajansına. Şanlıurfa'nın valiliğinden de evet doğrudur haber demişler. 55 yaşında Suriye kökenli bir Arap ve Haseke vilayetinden Türkiye ile sınırdaş, kendi kendine müzik öğretmiş ve müthiş ün kazanmıştı. 500'den fazla hem Arapça hem Kürtçeyi karıştırdı. Dabke diye, Dabke müziğiyle beraber Orta Doğu halk müziğiyle elektronikayı birleştirdiği bir şey. Ama şimdilik o da teröristmiş. İsrailler bırakılırken bir de yeni terörist yakalanmış. İşte böyle bu haberler. Akdeniz'de de 10 kişi daha ahşap bir teknede mahsur kalan 99 kişi sınır tanımayan doktorlara ait gemi tarafından kurtarılırken teknede korkunç bir şey 10 kişinin de cesedi bulunmuş.
Toplam bu yıl ölen göçmen sayısı Akdeniz'de 1235 olmuş. Ciddi bir katliam yaşanmış. Evet.
Ve son olarak da demin Seyfettin Gürsel'le de azıcık değinme fırsatını bulduğumuz Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı açıklama yapmış. Görünen o ki şekerden sonra ayçiçeği yağını da önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz demiş. Yani şeker ve yağ satışlarına kota konmuş. Şeker krizi büyüyor. Ayçiçek yağına da sıçrıyor. Geçiş süre şeker bulunamamıştı market raflarında. Şimdi de şeker ve yağ satışlarında sınırlamaya gidilmiş. Bu da Sözcü'nün haberi. Sözcü.com'un haberine göre uzun süredir alamıyorlarmış. Böyle bir ekonomik durumla ilgili de haberler var. Şimdi ara veriyoruz. Saat 10 oldu. Ve birazdan bir konuğumuz olacak. Onu da söyleyelim hemen. Kadir Has Üniversitesi'nde İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı'nın kurucularından hem bunun kurulma sürecini ve amaçlarını anlatacak hem de bu son zamanlarda Hollanda ile ilgili Shell şirketinin dünyanın en büyük ikinci petrol şirketi devinin mekan değiştirmesiyle ilgili ilginç bir gelişme olmuştu. Onu da konuşmak üzere Kadir Has Üniversitesi'nden Aslıhan Erbaş Açıkel'le doktor öğretim üyesi bir ufak sohbet gerçekleştireceğiz birazdan.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Biraz bu son bize bırakılan kısmı uzatmalar olarak da kullanıyoruz. Haberlerin ve yorumların bolluğundan dolayı paylaşılacak. Şimdiki konuğumuz da Aslıhan Erbaş Açıkel, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisi iklim değişikliği ve hukuk laboratuvarının da kurulmasında önemli rol oynayan birisi. Hem bu iklim değişikliği ve hukuk çok önemli, giderek hukukun mücadele yöntemlerinde önemli bir rol oynamakta olduğu açıkça ortada. Bir de son sıralarda Royal Dutch Shell ile ilgili yeni açıklamanın ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi olmasının ardında neler yattığını da kısmen konuşabilmek için şimdi konuşuyoruz. Hoş geldiniz Aslan Hanım.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ömer Bey.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasıl oldu şimdi bu gelişme? 2021-2022 akademik yılında iklim değişikliğini hukuki boyutlarıyla ele alma konusunda bir araştırma laboratuvarı söz konusu olan, değil mi? Biraz anlatır mısınız lütfen?
Tabii. Şimdi şöyle oldu. Aslında biz hukuk fakültesi bünyesinde 2018 yılından itibaren Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi düzenliyoruz. 2 haftalık bir program. Bu programda deniz alanları, kıyı devletlerinin, bayrak devletlerinin yetkileri gibi konular yanında deniz çevresinin korunması, deniz canlılarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, balıkçılık gibi konuları ele alıyoruz ve burada Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesinin hakimleri yurt içinden ve yurt dışından katılımcılara konuları anlatıyorlar. Bu seneki düzenlediğimiz akademinin açılış dersini Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu üyesi olan ve aynı zamanda deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin Uluslararası Hukuk Çalışma Grubu'nun da eş başkanlığını yürüten Doktor Nilüfer Oral verdi. Ve konusu Climate Change and an Evolving Law of the Sea, yani iklim değişikliği ve evrilen bir deniz hukuku konusundaydı. Ve konuşmasında iklim değişikliğinin deniz canlıları, deniz çevresi, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini ve bunun uluslararası hukuktaki boyutlarını çok etkileyici bir şekilde anlattı. Ve bu bizde gerçekten bir kıvılcım doğmasına, kıvılcım yanmasına yol açtı. Fakültemiz dekanı Profesör Başak Baysal ile de görüşmeler yaptık. Neler yapabiliriz? Bir hukukçu, bir bilim insanı olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Ve aslında hukuk fakültelerinin de bu konuda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ve kendi fakültemiz adına da bir duruş sergilemek istediğimizi, çalışmalar yapmak istediğimizi karar verdik. Bu anlamda laboratuvarın ilk düşünceleri ortaya çıktı. Esasen ilk başta biraz deniz, yani benim alanım deniz hukuku olduğu için deniz hukuku boyutuyla yaklaşıyorduk konuya, ama işin içine girdikçe o kadar çetrefilli olduğunu ve o kadar çok hukuk alanıyla artık ilişkili olduğunu gördük ki işte iklim mültecileri, insan hakları boyutu, çevre hukuku, deniz hukuku, uluslararası hukuk, yeni bir suç tipi olan ekokırımın ortaya çıkması, ceza hukuku, vergi hukuku, işte şirketlerin sorumluluğu, sigorta hukukunu dahi etkiliyor. Devletlerin yargılama yetkileri bakımından milletler arası özel hukuk alanıyla ilgili. İklim değişikliğinin neredeyse bütün hukuk alanlarını etkileyen bir vaka haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu düşüncelerle açıkçası laboratuvar kurmaya karar verdik.
Bunu ben sorabilir miyim? Neden laboratuvar kelimesi geçiyor? Çünkü genelde sosyal bilimlerde araştırma merkezi.
Evet, şimdi açıkçası bu geçen sene yine fakültemizin kurmuş olduğu bir Lit Lab, yani bilgi teknolojileri laboratuvarı söz konusu. Neden laboratuvar? Aslında laboratuvarın bir tüzel kişiliği yok. Yani fakülte, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir oluşum. Hani belli bir amaçla bir araya gelen fakülte üyeleri, yani burada farklı fakülteler de işbirliği yapabilir. Daha kolaylaştıran, bir araya gelip fakülte üyelerinin, diğer gönüllülerin, ilgili alanlarda çalışan kişilerin bir araya geldiği bir platform aslında. Bu nedenle, yani diğer araştırma merkezleri ya da bir enstitü bünyesinde işte çok formalitelere bağlı değil, biraz daha esneklik sağlayan çalışmalarımız açısından bir yapı. Bu şekilde yola çıktık, ama tabii ilerleyen zamanlarda bir araştırma merkezi enstitüye de evrilebilir. Ama şu anda bize istediğimiz çalışmaları yapma zeminini oluşturuyor laboratuvar.
Evet, sonradan da önemli bir Nilüfer Hanım'dan sonra da yani Norveç Oslo Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Christina Voigt da bir konferans verdi galiba, değil mi bu konuyu?
Evet, evet, evet. Evet, şimdi laboratuvarın ilk etkinliği esasen açılış etkinliğimiz de oldu. Profesör Voigt'un etkinliği, semineri. O aslında bir seminer serisinin ilkiydi. Yani laboratuvar bünyesinde planladığımız çalışmalar içerisinde ilk sırada bir seminer serisi başlatmak oldu. Profesör Voigt Ekim ayında açılış seminerimizi verdi. Paris Anlaşması'nı anlattı. Şimdi bu seminer serisini biz her yıl yapmayı planlıyoruz ve her yıl aslında aylık olarak düzenliyoruz. Bir sonraki seminerimiz önümüzdeki hafta olacak hatta. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizi de davet etmek isterim. Yine Doktor Oral deniz seviyelerinin yükselmesi ve iklim değişikliği konusunda bir seminer verecek. Aralık ayında Pasifik Community Vekil Direktörü Cameron Diver iklim adaleti, climate justice konusunda bir seminer verecek. Her ay düzenlediğimiz uluslararası seminerlerimiz olacak. Bu seminerler arasında da her yıl iki defa masa başı toplantıları yapmayı planlıyoruz. Bu masa başı toplantılarında Türkiye'de konuyla ilgili çalışan akademisyenleri, sivil toplum örgütlerini, hükümet temsilcilerini davet edip bir tartışma ortamı yaratmayı planlıyoruz bu seminerlerle birlikte.
Evet. Buradan da şeye belki bir soruyla geçmek istiyorum. Yani özellikle de bu sözünü ettiğiniz şeyler, konuşmacıların uluslararası önemli hukuk kurumlarında önemli roller oynamakta olduğunu ve mesela son sözünü ettiğimiz Christina Voigt'un aslında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN'in çevre hukuku hakkında Dünya Komisyonu Başkanı olduğunu da belirtmek lazım. Yani önemli bir giderek çok büyük önem kazanıyor uluslararası hukukun bastırması sonucu. Bunlardan en ilginç gelişmelerden biri de radyomuzda da çeşitli programlarda bahsetme fırsatı bulduğumuz şeydi. Yani Hollanda'da bir üst düzey mahkemenin Hollanda hükümetinin yanı sıra yani genç aktivistlerin açtığı davalar oluyor bunlar. Başlattıkları davalar hükümetleri olduğu gibi şirketleri de yani dünyanın en büyük şirketlerinden ikincisi olan hatta biri diyecektim ama ikincisi olan Royal Dutch Shell firmasının petrol devinin de isim değişikliği bir mahkemeye verilmişti çünkü ve bu mahkemede de şeyle ne zamandı 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını %45 yani yarıya yakın oranda azaltması gerektiğini bayağı karara bağlamıştı. Ve bu 2019 seviyeleriyle kıyaslanarak üstelik. Şimdi ilginç bir şey durumu var. Bu konuyu aleyhinde dava da açtı. Shell uyacağını söylemesine rağmen katıldığı bir şeyde Van Boyerden'in CEO'su yani Shell şirketinin bir TEDx platformunda bir aktivist Lauren McDougall'dı galiba tarafından çok açıkça kınanmıştı ve madem iklim değişikliğini şey yapıyorsunuz niye o zaman itiraz ettiniz bu tedbirleri almak için şeyde niye temiz mahkemesine başvurdunuz diye sormuş ve toplantıyı da terk etmişti. Şimdi şeyi merak ediyorum bu Shell'de ani bir İngiltere-Hollanda ortaklığında olmasına rağmen isim değişikliğine gidiyor ve tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor. Hatta takip ettiğimiz ünlü aktivistlerden Chris Packham da yazmıştı. Bu tamamen Hollanda hükümeti, Hollanda sınırları içinde geçerli olan bir kararından kaçmak için olduğu apaçık diye dalga geçen ve öfkelenen aslında bütün dünyayı umursamayan bizim umurumuzda bile değil diyen bir şirket bu diye de bir tweet atmıştı Chris Packham. Şimdi sormak istiyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu hukuk ve iklim değişikliği ve hukuk konusunda?
Evet, şimdi yani konuyu ben de takip etmeye çalıştım. Tabii biraz şirketin açıklamalarına bakıldığında biraz daha ticari boyutunu ön plana çıkarıyorlar. Bu anlamda hatta yine fakültemiz ticaret hukuku kürsüsüyle de konuştuk. Yani onların açıklamalarına göre özellikle kar payı üzerinde Hollanda'nın uyguladığı %15 bir vergi var. Ve bu ciddi bir yük oluşturuyor. Yani gelir vergisi yanında, şirkete uygulanan vergi yanında, şirket ortaklarına kar payı dağıtılırken uygulanan 2005 yılında getirilen bir vergi var %15 oranında. Ve bundan aslında kaçınmak amacıyla İngiltere'ye gittiklerini açıklıyorlar. Tabii yine yatırımcılardan ciddi baskılar söz konusu, özellikle fosil yakıt işiyle yenilenebilir enerji işinin ayrılması, şirketin bölünmesi konusunda baskılar var şirket üzerinde. Bu anlamda yani şirketin biraz hani ticari kaygılarla İngiltere'ye geçtiği gibi bir görüntü var, ya da görüntü çizmeye çalışıyorlar. Ama tabii Hollanda Mahkemesi tarafından verilen kararın ya da böyle bir dava açılması ve bu dava sonucunda aleyhe karar çıkmasının da rolü olabilir, ama hukuki açıdan baktığımızda bu karardan kaçınması aslında söz konusu pek değil. Şirket de aslında bunu dile getiriyor. Yani biraz ben de analizlere, haberlere baktığımda şunu gördüm. Shell'in tabii yatırımcılardan gelen baskılarla örneğin çeşitli petrol yatırımlarından çıktığını, petrol sahalarındaki hisselerini sattığını da görüyoruz. Yani bir şekilde aslında bu yatırımcıların da baskısıyla fosil yakıt işini azaltmaya çalışıyor. Ama tabii sorun bence şu: bunu satarken örneğin işte bir satış yaptı ConocoPhillips'e. Yani kendisi azalttı bunu, ama başka bir Amerikalı şirket aldı. Yani sonuca baktığınızda aslında bir şirketin azaltmış olması başka bir şirket devraldığında genel sonucu değiştirmiyor gibi görüyorum.
Evet, yani bu TED, biraz önce sözünü ettiğim TED şeyinde toplantısında, platformu diyeyim, Lauren McDonald isimli aktivist de Shell'in CEO'su Ben Van Boyden'ın aslında büyük ölçüde doğruları söylemediğini ve aslında doğrudan doğruya Shell'in açıkça yeni petrol ve gaz arayışları içine girmiş olduğunu, ama bunu gizlediklerini, özellikle de şeyi söylüyor. Yani bu kadar ölüm ve şeye yol açtınız, işte Nijerya'dakileri de söylüyor. Çok ağır şeyler geçirilmişti, işte Nijerya cuntası tarafından aktivistlerin idam edilmesinden filan da bahsettikten sonra, eğer şimdi diyor Lauren McDonald adlı aktivist, bu kadar ölüm ve ıstıraptan şey çekiyorsunuz, ondan sonra da eğer burada oturup sanki iklim eylemlerinden çok değer veriyormuş gibi yapıyorsanız, bunu kabul etmemiz için neden o zaman Shell'in emisyonlarını %45 indirmek zorunda olduğuna dair mahkeme kararını niye istinaf, yani temiz ediyorsunuz diye terk ediyor ve çok bence önemli bir şeyde işaret ediyor. Hatta Shell'in İngiltere'de Camboy'la da yeni açılması planlanan offshore açık şey, İskoçya açıklarındaki denizde yeni petrol arama işlerine de gireceğine dair de epey haber vardı. Hepsini birden okuduğumuzda burada bir sahtekarlık olup olmadığı tartışma konusu doğrusu.
Evet, kesinlikle. Tabii işte İngiltere'nin Brexit ile çıkmış olması boyutu da var. Bahsettiğiniz ruhsat başvuruları da var. Yani büyük bir resim var aslında. O şekilde bakmak gerekiyor.
Evet, yani bu ayrıca da şeyin de önemini gösteriyor. Bir başka bir bildiğimiz, alışığa geldiğimiz bir riyakarlık var, zinciri var zaten. Yani Shell mesela hissedarlarına bu aşırı vergiden dolayı yeni mi şikayetçi olmuş diye sormak mümkün. Yani biraz önce sizin sözünü ettiğiniz soru,
evet,
yeni mi olmuş ki bunca zaman sonra şimdi şey yapıyor, yoksa işte dediğiniz gibi Brexit'ten de yararlanarak Britanya'nın zaten tam bir vergi cenneti haline almasından dolayı da oraya nakrediliyor olması. Ama öte yandan da bayağı Hollanda hükümeti de bu sürpriz kararını aslında yeni bilgilendirmiş şirket. Yani BBC.com'dan aldığımız birkaç gün önceki haberde açıkça öyle deniyordu. Hükümet Hollanda hükümetini bilgilendirmiş ama hükümet Shell'in İngiltere'ye taşınma kararını tatsız bir sürpriz olarak değerlendirmiş. Bu plan, istihdam, önemli yatırım kararları ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçları hakkında görüşüyoruz üst düzey yönetimiyle. Bunlar son derece önemli demiş. Ama böyle bir problematik var yani. Bu hukukun, yani sizin de üzerinde durduğunuz bu şeyde, laboratuvarı açtığınız hukukun önemli bir baskı mekanizması olarak kullanılmasının giderek örneklerinin artmasına da iyi bir örnek aslında.
Kesinlikle. Aslında şunu da söylemek isterim bu vesileyle. Yani laboratuvar kapsamındaki bizim yapacağımız çalışmalar sadece seminerler ve masa başı toplantıları değil. Esasen hani farklı çalışmalarımız da olacak. Örneğin öğrencilerimizle yürüttüğümüz çalışma gruplarımız var, başlayacağız ve bu çalışma grupları içerisindeki ilk hedeflerimizden bir tanesi konuya ilişkin diğer ülkelerde verilen yargı kararlarını incelemek olacak. Yani aslında çok sayıda, yüzlerce dava var ve Shell'le ilişkin karar bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Biz burada bir veri bankası oluşturmayı planlıyoruz. Yani bu kararları inceleyip en azından önemli kısımlarını Türkçe'ye çevirerek web sayfamızda herkese açık bir şekilde bir veri tabanına koymayı planlıyoruz. Ve bu şekilde, çünkü yargı kararlarının gerçekten konuya ilişkin çok büyük bir önemi var. Biliyorsunuz işte çeşitli anlaşma, uluslararası metinlerde boşluklar var. Ve mahkeme kararları bu anlamda emsal oluşturarak hukukun gelişimine de çok büyük etkide bulunuyorlar. Bunların da bilinir olması lazım, ulaşılabilir olması lazım. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapmayı da planlıyoruz yine laboratuvar bünyesinde.
Evet, yani özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dahi yargılanabilecek olan ekosid, yani ekolojik soykırımı gibi, ekolojik ekokırım suçunun tespit edilmesi yönünde gelişmeler de çok önemli. Ayrıca gençlerin özellikle açtığı davalar, ya hem eyaletler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümeti dava ediyorlar, hem dünyanın çeşitli yerlerinde, efendim,
Fransa'da
bir kazandılar bir davayı. Evet.
İnsan hakları ihlali olarak.
Temel haklar, yani önemli bir gelişme. O yüzden de bu iyi bir, çok bizde çok son derece olumlu görünen bir gelişme içindesiniz. Yani yeni araştırma laboratuvarında en temel iki mesele, iklim değişikliği ve adalet meselelerini bir araya getiren önemli bir durum var. Yani zaman zaman bizi bilgilendirirseniz, tekrar sizi konuk etmek bize keyif verecektir. Yani onu da söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Zevkle.
Bitirirken haftaya yapılacak etkinliği bir kez daha hatırlatıp, dinlemek isteyenler için online mı, ya da nasıl katılabilirler?
Evet, evet, online açık, bir online katılıma açık. 25 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 2'de
Kasım olacak. 25 Kasım herhalde.
Pardon, evet 25 Kasım saat 2'de online olarak katılınabilecek. Bu konu.
Nereden ulaşabilirler?
Konu neydi? Bir de
konumuz climate change and sea level rise, yani iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri.
Evet. Nereden ulaşılabiliyor?
CCLlab.edu.tr adresinden ya da evet bu adresten ulaşılabilir.
Peki, çok teşekkür ederiz Aslan Hanım.
Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle.
Güzel, çok
teşekkürler.
Evet, Kadir Has Üniversitesi İklim Değişikliği ve Hukuk Laboratuvarı'ndan onun kurulma süreçlerini ve amaçlarını da anlatan ve bize son gelişmeleri Shell gibi devlerle de ilgili hukuki mücadele meselelerini konuşma fırsatı veren öğretim üyesi Aslıhan Erbaş Açıkel'le beraberdik, konuk ettik onu. Ve bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Bitirirken her zamanki şeylerimizi, uyarılarımızı yapmamıza izin verirseniz lütfen. Maske, mesafe, fiziki mesafe, maske, fiziki mesafe ve musluk, yani 3M hayati önem taşıyor. Giderek daha hayatileşiyor. Üstelik bütün bize gelen veriler bunu gösteriyor. Hem vaka hem vefat sayıları muazzam yükselişte çeşitli ülkelerde, Avrupa'da da, Türkiye'de de, ama yeterince bilgi de edinilemediği için işte aşı meselesinin de fevkalade önemli olduğunu bir kez daha söyleyelim. Aşı tereddüdünün de aşılabilmesi için çalışmak lazım. Ve lütfen bunlara da dikkat etmenizi söyleyerek bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın efendim.
Günaydın.
Günaydın.